Spesifik bir konu belirleyip kayıt boyunca bağlamdan kopmamaya azami dikkat göstereceğimiz formatımız Tavuk Tematiğin ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Semih, bugün yine Okan ve Furkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'da yönetim krizi ve seçime dair ihtimalleri konuşuyor. Başkan adaylarını değerlendiriyoruz. Evet, nasılsınız beyler?
İyiyim abi,
İyi,
seni
sen sormalı
sormalı.
Semih, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Artık ne kadar iyi olunabiliyorsa. Bugün de Tao Tematiğin ilk bölümüne şu anda Türkiye'de tartışmalı, spor, en azından spor alanında en büyük tartışmanın döndüğü konuyla başlamak nasip oldu bize. Bu herhalde podcast'in bereketinin bir süre sonra geleceğine delalet olarak düşünüyorum bunu. Çok gerçekten çok ateşli günlerde başladık bu podcast işine ve bugün de başkan adaylarını değerlendiriyoruz. İsterseniz ben kısaca bir çerçeve çizeyim, hem de bilgi vereyim akışa dair. Şimdi başkan adaylarını bizce kazanması en az muhtemel olandan en muhtemel olana doğru sıralayacağız. Dolayısıyla önce Işın Çelebi'nin projelerini ve listesini, daha sonra Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerini ve listesini, daha sonra Metin Öztürk'ün projelerini ve listesini, en sonunda da Burak Elmas'ın proje ve listelerini konuşacağız. Yani dolayısıyla aslında baştan spoiler vermek gerekirse bizce başkanlığa en yakın isim şimdilik Burak Elmas. Bunu neden söylüyoruz ya da nasıl bu kanıya vardık? Önce onu kısaca bir açıklayalım, daha sonra detaylara gireriz. Başkan adaylarının kazanma şansını değerlendirirken temelde 3 kritere baktık. Bu 3 kriter, bir elbette başkan adaylarının listeleri. Ve açıkçası en güçlüden en zayıfa doğru listenin yine Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi olduğunu düşünüyoruz. İkinci baktığımız kriter başkan adaylarının şu ana kadar duyurdukları projeler oldu. Orada Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu biraz daha öne çıkıyor gibi görünüyor projelerde. Metin Öztürk'ten henüz vaat dışında çok somut projeler duyamadık ki kaldı ki bu da yine etrafındaki ekibin zaafı olarak görülebilir elbette. Işın Çelebi'den ise neredeyse hiç bir ses duyamadık. Başkanlık listeleri divana teslim edildikten sonra. Üçüncüsü de bu son kriter biraz tartışmalı olacak. O yüzden bunu biraz açmak istiyorum. Taraftar reaksiyonu. Şimdi normal şartlar altında Galatasaray Genel Kurulu çok kapalı bir yapı. Yani birçok kriter var oy kullanabilmek için. İşte liseliler için ayrı kriter var, lisesizler için ayrı kriterler var. Çok ciddi bekleme süreleri var, aidat ödeme zorunlulukları var falan derken aslında Galatasaray'da başkanı çok küçük bir azınlık seçiyor yıllardır. Yani bu oldum bitti
Evet.
böyle bir durum.
Uzun
Dolayısıyla da
zamandır
taraftar,
son döneme kadar öyleydi.
evet, dolayısıyla taraftar kanaatlerini her zaman başkan adayları hakkında taraftar kanaatlerinin genel kurul iradesine, sandığa yansımadığını gördük aslında yıllarca. Fakat son seçimde bence dikkat etmemiz gereken bir şey oldu ve Mustafa Cengiz mevcut başkanın baskın seçim yani Dursun Özbey'in baskın seçimine rağmen seçim kazanabildi ve bunu da çok ciddi bir sosyal medya etkisiyle kazandı. Neydi bu etki? Öncelikle Ultra Aslan'ın Mustafa Cengiz'den yana tavır koymasını hatırlayalım. Ve daha sonra da Twitter'daki orta yaşlı ve genç taraftar profilinin çok net bir şekilde Dursun Özbek karşıtı olmasını hesaba kattığımızda aslında Mustafa Cengiz'in de özellikle genç üyelerin oy kullandığı sandıklarda geriden gelip öne geçtiğini düşünürsek ilk defa taraftar iradesinin, sosyal medyadaki taraftar, genel taraftar algısının sandığa yansıdığını görmüş olduk. Şimdi Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz arasındaki seçim elbette ekstrem şartlarda yapılmış bir seçimdi. Ancak şu anda da farklı yönden bir ekstrem şartın varlığından bahsedebiliriz. Yine taraftar iradesinin sandığa yansımasının garantörü olacak. O etki de şu. Mevcut pandemi kısıtlamalarında her ne kadar artık sokağa çıkma yasakları olmasa da 65 yaş üstü için Galatasaray seçimi ne zaman yaparsa yapsın. Bu yaz yaptığı sürece seçime katılan delegelerin yaş ortalamasının bu zamana kadarki en düşük seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Yani daha önce hiç bu kadar genç ağırlıklı bir oy kullanımı olmamıştı. Bu ilk olacak bizim kanaatimize göre. Dolayısıyla da özellikle sandık rakamları arttıkça yani son sandıklara doğru gelindikçe oy kullanmaların, o sandıklardan çıkan oy sayılarının artacağını, ancak ilk üyelerin, en yaşlı üyelerin, en eski üyelerin kullandığı ilk sandıklarda oy kullanma oranının görece düşük olacağını varsayıyoruz. Bu da bizi sosyal medya kullanan ve genel kanaatleri de sosyal medyada belirten ve aynı zamanda da sosyal medyadan bir kanaat devşiren taraftar oy veren profiline doğru götürüyor. Dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığımız çeşitli analizler ve gözlemlerin sonucunun da yine bu başkanlık seçiminin sonucuyla neredeyse birebir tutarlı olacağını öngörüyoruz. Bu yüzden de taraftar algısı ve sosyal medya etkisini de kriterlerden biri olarak koyduk. Ve burada da yine Burak Elmas ve Metin Öztürk açık ara önde götürüyorlar bu algıyı. Şimdi bu noktada şunu da elbette söylememiz lazım. Bu taraftar algısını nasıl ölçtük, nasıl ölçüyoruz? Bu taraftar algısını şöyle ölçüyoruz. Taraftarın bam teline dokunan, popülizme son derece müsait bir takım konulardaki tweetlerini elediğimizde başkanların, yani işte mesela bugünkü Fatih Terim'le devam etme açıklaması, efendim söyleyeyim işte genel kurula yapılan çağrılar gibi böyle taraftarın çok hassas olduğu ve kimi desteklerse desteklesin diğer adaya da destek vermekten Twitter üzerinden çekinmediği konulardaki reaksiyonları eledik. Ve daha ziyade projeler, planlar, listeler ve açıklanan sponsorluk ve başka türden kanaat beyanları için alınan reaksiyonları devreye aldık. Dolayısıyla aslında başkan adaylarının proje ve sponsorluk ve çeşitli bütçe ve kaynak oluşturmaya dair olan açıklamalarını aldığı reaksiyonu dikkate alacağız. Dolayısıyla bu sosyal medya etkisini de böyle ölçeceğiz başkanların şanslarına dair. Ve dolayısıyla şimdi ben pası Okan'a atmak istiyorum. Evet Okan, Işın Çelebi'nin listesinden değerlendirmeye başlayalım. Tabii ki bu değerlendirmeler tek tek isim bazlı olmayacak. Yalnızca öne çıkan isimler üzerinden listenin genel gücünü ve başkan adayının bu demin saydığım kriterlerdeki başkanlık şansında nerelerde olduğunu anlatacağız. Ve şimdi Işın Çelebi'nin listesiyle başlıyoruz. Evet Okan.
Teşekkürler. Işın Çelebi listesi takip ettiğimiz kadarıyla son anlarda, son günlerde bir anda alelacele ortaya çıkan bir liste oldu. Yani daha önceden planlı programlı olduğunu pek zannetmiyorum. Yani ortaya çıkan haberlerde zaten bu yönde akış sağladı. Listeye şöyle kabaca baktığım zaman hani bildiğim, aşina olduğum birisi açık konuşmak gerekirse yok diyebilirim. Yani şöyle yönetim asil listesine şu an bakıyorum. Bir Can Çobanoğlu'nu biliyoruz. Eski milli takımlar menajeriydi. Bilmiyorsam teknik sorumlusu muydu, menajeri miydi, bir şeydi.
Milli takımlar yani menajeriydi.
Değil mi? Evet. Hı-hı. İşte o var. Bir Tayfun İşeri var. Yanılmıyorsam Dursun Özbek dönemindendi. Belki önceki dönemlerden de olabilir. Onu bir isim olarak biliyorum. Onun dışında bir de Işın Çelebi'nin kendisini Adnan Polat döneminden tanıyoruz. Yani hı-hı, stadyumun yapılmasında emeği olduğu gerçeği var vesaire vesaire. Yani çok sağlam, müthiş bir yönetim gibi gözükmüyor. Yani ortaya çıkış haliyle en azından.
Belli i̇lk izlenimler olmaz, öyle değil.
Ya ilk izlenim olarak heyecan uyandırmıyor diyebilirim. Yani ben de uyandırmıyor. Galatasaray taraftarında da uyandırmadığını düşünüyorum. Çünkü liste oluştuktan sonra da Işın Çelebi'yi görmedik. Herhangi bir açıklaması, ne bileyim bir sosyal medyada bir demeci, bir hesabı, organizasyon, herhangi bir şey yok. Yani o liste sanki zorla yapılmış bir liste gibi. Yani ben çok fazla bir ihtimal vermiyorum Işın Çelebi'nin başkanlık seçilme şansına. Hani o oy oranının da çok yüksek olacağına inanmıyorum açıkçası.
Ve seçimi sonuncu bitireceğini düşünüyorsun sen de herhalde.
Ya benim tahminim o yönde. Zaten listesinde en basitinden yani yanılmıyorsam Altı Özaslan'ı listeye yazmışlardı ki Altı Özaslan kendisi Twitter'da dahil olmadığını ve olmayacağını açıkladı mesela. Hani bu başlı başına bir fail oldu mesela.
Başka bir de ismi hatırlayamadım ama Metin Öztürk'ün asil listesinin, pardon, denetim kurulu listesinde yer alan bir kişi Işın Çelebi'nin asil listesinde görev almıştı yanılmıyorsam. Ondan sonra Işın
Çelebi'nin öyle bir şey de vardı, evet,
tarafını seçmişti. Yani tam ismini hatırlayamadım ama böyle liste karmaşık karmaşıklıkları yaşandı. Yani bunu da dipnot olarak belirtmek
Yani bu
lazım.
Da paniğe, evet, panikten dolayı hani bir an önce bir liste çıkaralım paniğinden muhtemelen oluştu. Yani
Ya,
benim yorumum bu.
Yani şöyle bir de düşünmekte fayda var. Işın Çelebi'nin listesi ilk düştüğü vakit hani liste bayağı sağlam gibi duruyordu. Yani
ya, tabii canım, Haldun Üstünel, Hakan Üstünberk diyorlardı. Yani ben açık konuşuyorum. Bugün Haldun Üstünel'i hangi liste alırsa alsın sandığı dağıtır geçer ya.
Evet evet yani çok güçlü yani Hakan Üstünberk, Ali Gürsoy, Erden Timur diyorlardı ki Erden Timur yani bugün bir dipnot daha belirtelim. Yani Burak Elmas bir tweetinde basketbolla alakalı bir tweet attı. Yani oluşturulan forma nasıl diyeyim şablonunda NEF sponsorluğu vardı ki yani şimdi koskoca inşaat firmasının çok büyük bir şirketin adını ve markasını
kafana göre de tabii
kafana göre
koyamazsın.
Yazamayacağına göre demek ki Burak Elmas'ın yanında Erden Timur da yer alıyor. Yani işte Murat Yalçındağ, Yiğit Şardan, Kaan Boyner, Refik Arkan ki eski yöneticilerden yine.
Yöneticiler bunlar.
Abdurrahim Albayrak'ın da gireceği söyleniyor. Celal Gürcan'ın da olduğu söyleniyor ama böyle bir liste hayal ürünü olarak kaldı.
Yani Işın Çelebi'nin listesi hayal kırıklığı oluşturdu açıkçası.
Tabii tabii kesinlikle.
Yani aslında biraz da şunu diyebiliriz herhalde. Işın Çelebi'nin listesini olduğundan da daha zayıf gösteren şey aslında Işın Çelebi aday olmadan önce ona dair oluşturulan beklentiler.
Tabii.
Algı evet.
Yani algı
çünkü
çok
Işın Çelebi listesini teslim etmeden önce camianın ağır toplarıyla işte o meşhur sürekli dillendirilen güçlü ve neredeyse tek liste. Hani bütün camianın yek vücut olmuş gibi göründüğü ve hemen her alanda aktivite gösterebilecek, Galatasaray'ı temsil edebilecek, Galatasaray'ın çıkarlarını savunabilecek bir liste beklentisine uygun bir liste çıkarttığı söyleniyordu. En azından öyle bir liste oluşturmaya çalıştığı söyleniyordu. Bu beklentilerin yükseltilmesi herhalde zaten hali hazırda pek de güçlü olmayan listeyi iyice olduğundan sönük gösterdi diye düşünüyorum. Peki şey ne diyorsunuz? Yani şu anda taraftarın herhalde tek kırmızı çizgisi Fatih Terim ve Can Çobanoğlu'nun da listede adı görülür görülmez derhal Fatih Terim'le alakalı 2016 yılında attığı bir tweet
tabii
ortaya çıktı. Bunun etkisi nasıl olur? Ne diyorsunuz buna?
Ya böyle ufacık bir şansı varsa da onu da bitirdi 3. Çelebi için.
Ben de aynı fikirdeyim.
Bana
yani Can Çobanoğlu yani milli takımlarda görev alırken Fatih Terim'le de bir dönem çalıştı diye hatırlıyorum. Yani siz daha iyi hatırlarsınız ama ondan sonra da Fatih Terim görevinden ayrıldı. Can Çobanoğlu görevine devam etti. Demek ki yani o zamanlardan gelen bir yol ayrımı mevcut. Yani diyebiliriz ki Can Çobanoğlu'nun olduğu yerde Fatih Terim olmaz ya da Fatih Terim'in olduğu yerde Can Çobanoğlu'nun adının alınması pek mümkün gözükmüyor.
Evet, o zaman Işın Çelebi bahsini daha fazla uzatmadan kapatıyoruz herhalde, değil mi?
Tek bir dipnot daha ekleyeyim. Yani şunu eklemek istiyorum. Işın Çelebi önemli bir şahsiyet. Yani Türk siyasi hayatı açısından yıllarca
tabii,
devlet
kesinlikle.
Bakanlığı yapmış, devlet planlama teşkilatında görev almış bir insan, bakanlıklar yapmış. Çok birikimli, çok önemli bir insan. Önemli bir SBF mezunu. Hatta kendisinin listesinde Uğur Arıner de var. O da eski bir büyükelçi. O da yine SBF çıkışlı önemli bir şahsiyet. Ancak kulüp yönetmekten, kulüp idare etmekten sanki biraz uzak isimlermiş gibi geliyor. Böyle de Işın Çelebi hakkında benim de son fikirlerim bunlar yani açıkçası.
Peki. O zaman şimdi Eşref Hamamcıoğlu'na geçelim. Eşref Hamamcıoğlu'nun zaten taraftar nezdinde algısı başkan adayı olmadan önce de hiç iyi değildi. Yani bunu söylemek lazım.
Yani Galatasaray
özellikle
başkanına omuz atan divan başkanı diye.
Evet, özellikle de bu genç ekip tarafından, genç Galatasaray tarafından pek tutulan bir başkan adayı da değildi. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam başkanlığını epey de erken açıkladı. Yani en baştan bu Galatasaray'ın başkanlık seçimine artık gideceği kesinleştikten sonra derhal niyetinde belli etti. Hı hı. Başkan adaylığını da açıkladı ve listesini de daha önceden oluşturup ilan etti. Bu listede de daha önce ilan edilenlerin dışında bir sürpriz görmedik açıkçası. Ve şu anda işte en son dördüncü başkan adayı olarak çıkan Tuncer Hunca da kendisine katıldı. Ve ortaya aslında Galatasaraylıların yakından tanıdığı bazı isimleri de içeren fena olmayan bir liste çıktı. Eşref Başkan'ın listesini ve projelerini nasıl değerlendirirsiniz? Ne söylersiniz bunun hakkında?
İlk ben başlayayım bir ufaktan. Önce Tuncer Hunca bahsine değineceğim. Ona da ufak değineceğim. Tuncer Hunca bir adaylık açıkladı. Hepimiz biliyoruz. Yani yakından takip edenler görmüştü. Tuncer Hunca bir ekip toplamaya çalıştı. Tanıdığım birkaç eski yöneticiyle de iletişime geçti. Fakat bir türlü mutabakat sağlayamadı.
Kimlerle iletişime geçtiğini söyleyebilir misin burada?
Kendileri açıklasa daha iyi olur. Öyle söyleyeyim ben. Onun dışında şeyi belirteceğim. Yani Tuncer Hunca belki bir liste çıkartıp seçime girse kazanamayacaktı yüksek ihtimalle. Fakat bu şekilde Eşref Hamamcıoğlu'yla hareket etme şansı olası bir seçim zaferiyle çıktığında kendisine yöneticilik kapısı da açmış olacak. Yani burada aslında kendi açısından win-win durumu oluştu. Öyle bir durum var. Onun dışında Eşref Hamamcıoğlu taraftar algısı pek dediğimiz gibi olumlu olmayan bir isim. Taraftarın soğuk baktığı bir isim. Genç Galatasaraylıların soğuk baktığı bir isim. Neden dolayı? İşte Galatasaray Başkanı'na omuz atma olayı var. Efendime söyleyeyim, işte Divan Kurulu Başkanı'yken Galatasaray Başkanı'nı yok saymalar vesaire vesaire. Hani Mustafa Cengiz yönetimini beğenin beğenmeyin. Fakat sonuç olarak Mustafa Cengiz Galatasaray'ın hali hazırda başkanıdır. Ve Galatasaray Başkanı saygı görmesi gereken bir makamda oturduğuna göre gerekli saygıyı da görmesi gerekiyor. Doğralardan çok eksisi var. Listesine baktığımız zaman Cemal Özgörkey var. Çok kıymetli bir insan. Yani Galatasaray'ın gelecekteki başkanlarından biri olma potansiyeline sahip. Onun etkisiyle aslında Ebru Köksal'ın da gireceği söylentisi vardı. O da olsa liste açıkçası biraz daha iyi görünürdü. Yani Ebru Köksal da çok inanılmaz değerli bir insan. Çok donanımlı, çok büyük yerlerde görevler aldı. Yani Ebru Köksal çok büyük bir hava katardı buraya. Proje olarak bakınca
bu arada Cemal Özgörkey'in kim olduğunu da istersen biraz bahsedeyim. Cemal Özgörkey bir iş adamı. Ve yanlış bilmiyorsam bu işte Feast markası var. Donmuş gıda işinde. Aynı zamanda kendisi. Yani bir holdingi var. Ve kendisinin aynı zamanda bu gıda işi falan da var. Dolayısıyla bu Galatasaray'ın çok dile getirilen nakit döndürme sıkıntılarına da çözüm olmaya aday kişilerden biri herhalde.
Evet, Cemal Özgörkey hep söylenen bir isimdir. Yani herhangi bir seçim döneminde hep Cemal Özgörkey'in ismi geçer. Yani nasıl Halbin Üstünel, Hakan Üstünbek derlerse hep bir Cemal Özgörkey denir. Beklenen insan, Galatasaray'ın gelecekteki başkanı vesaire diye. O olabilir de yani. Çok yüksek potansiyeli, çok değerli bir iş adamı kendisi. Onu görmek beni memnun etti. Akabinde dediğim gibi hani Ebru Köksal eklemesi olsaydı Eşref Hamamcıoğlu bir adım öne geçebilirdi Metin Öztürk'ten mesela. Yani Ebru Köksal çok kıymetli bir şahsiyet. Onlar ne açıkladı diye bakıyoruz. Ben sitelerini takip ettim. Bir dijital dönüşüm projesi açıkladılar. Akabinde Eşref Hamamcıoğlu'nun bir açıklaması vardı. Yayın anlaşmalarından dolayı icabında ben tek başıma Galatasaray'ın maçını Netflix'e satarım. Onunla anlaşırım. Daha fazla parayı kim veriyorsa kimle. Onunla iş yaparım diye. Harici bir proje vesaire görmedik. Bir de bize katıl diye bir şey var. Kulüp üyeleri için genç üyeleri aralarına toplamak, farklı fikirler edinmek. Öyle bir güzel bir olaylar var. Fakat bunu sadece kulüp üyesiyle sınırlamak yanlış. Yani çünkü dışarıda bir genius olabilir. Zeki bir insan Galatasaray için bir şeyler üretmiş. Hani bunu duyurmaya çalışıyor ve siz buna önayak alabilirsiniz. Yani oraya sadece kulüp üyeleri değil. Yani Galatasaray'ın içindekiler değil. Galatasaray'ın dışında olan çok iyi Galatasaraylılar da var. Çok iyi projeler oluşturmuş. Bir şeyler ortaya çıkartmış. Ve bu adam bunu duyurmak istiyor. Siz bunun önünü kapatmayın. Kapatıyorsunuz, kapatmayın.
Evet, doğru. Yani Galatasaray'ın çok büyük bir insan kaynağı var. Yani sadece üyeler bazında değil, yani Galatasaray yani camiası dendiğinde
taraftarı olan bir camiadan bahsediyoruz.
Tabii Galatasaray camiası dendiğinde çok büyük bir insan kaynağından bahsediyoruz. Yani kulüp üyesi olmayan çok çok iyi yerlere gelmiş, çok çok iyi projeler geliştirmiş insanlar var. Hem eğitim hem kariyer anlamında veya bunlardan bütün bunlardan bağımsız sportif projeler, iktisadi projeler geliştirme anlamında bunların önünü kapatmamak kesinlikle gerekiyor.
Bir de ufak bir dipnot, ondan sonra sözü bırakacağım. Eşref Hamamcıoğlu bir açıklama yaptı. Hepimiz gördük. Hatta bunu kendi aramızda konuştuk. Burak Elmas'la Metin Öztürk beni aradı. Başkanım her zaman emrinize hazırız dedi diye bir de açıklama yaptı. Sonra hem Burak Elmas hem Metin Öztürk bunu yalanladılar. Böyle bir görüşme olmadı. Biz öyle bir şey demedik. Eşref Hamamcıoğlu da o görüşme oldu. Bana bunları söylediler diye yani bir imzalı açıklama yayınladı.
Yani iki taraftan doğru, birinin iki tarafında biri doğru söylemesinin imkansız olduğu bir durum. Biri yalan söylüyor burada, değil
biri
mi?
Biri yalan söylüyor. Şimdi bu da çok karmaşık bir durum. Yani bu açıkçası üzülecek bir durum. Beni üzen bir durum yani. Galatasaray başkan adaylarından birinin yalan söylediği gerçeği var. Bir tarafı yalan söylüyor ama hangisi söylüyor kimse bilmiyor.
Ve normalde
ben konuşmadım de diyor. Öbürü ben söyledim diyor.
Başkan adaylarının da aslında yalan söyleyen tarafın adaylığına, en azından seçilme şansına da çok ciddi darbe vuracak da bir olay bir yandan.
Tabii ki canım.
Altı doldurulamayan...
Sen gözlere göre bir yalancıya oy verir misin ya?
Yani altı doldurulamayan her cümle, her vaat bir aday için... Yani
olumsuz dönek.
Sınıf başkanlığı için bile olsa, öyle söyleyelim, sınıf başkanlığı öyle için bile olsa çok büyük eksidir yani. Hani hepimiz ilkokulda ne bileyim sınıf başkanlığına aday olmuşuzdur ya da başka türlü işlere girişmişizdir böyle bu açıdan. Ama dediğim gibi altı doldurulamayan her vaat, her cümle kesinlikle sahibine eksi olarak döner. Yani keşke Eşref Hamamcıoğlu bununla alakalı somut bilgiler de koyabilseydi. Yani onun cenahından ben başka bir açıklama duymadım bununla alakalı. En azından bir ekibi varsa ki var yani diyebilirdi ya ben buna şahidim, böyle bir şey oldu ya da böyle bir şey olmadı diyemez. Ama yani kendisine destek çıkmalarını da beklerdim.
Tabii hani bir hatırlarsanız bir genel kurulda Fatih Altaylı şey diyordu işte Mustafa Cengiz Dursun Özbey'e dedi ki başkan her taraftan sarmışsın kulübü, şu paraları işte faizlerini kaldır bilmem ne kır biz, hani dağıttın bizi, elimiz kolumuz bağlandı. Dursun Özbek demiş bankalar kaldırıyor mu? Mustafa Başkan da demiş sen banka mısın? Fatih Altaylı orada diyor ya buna diyor inanmıyor musunuz? 4 Galatasaray Başkanı, 4 ikinci başkan bunlar şahittir diyor. Mesela iddiasını ispat edebiliyor. Hani bana inanmıyorsan bu adamlar oradaydı, şahitti diyor. Ve bu arada bunu, dedin evet. Ki Işın Çelebi olayında dedin yani iki, bir aday iki taraftan o Işın Çelebi değil. Şu an baktım Cevat Genç 13.004 sicilli hem Metin Öztürk'ün denetim listesinde hem Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim listesinde ve Eşref Hamamcıoğlu tarafını seçti. Evet doğru.
Pardon.
Işın Çelebi değil. Yanlış olmasın.
Öyle bir hatamız olmuş. Doğru. Haklısın abi. Yani şimdi aday sayısı çok olunca isimler de çok fazla olunca bir yerde karmaşıklaşabiliyor. Yani Eşref Hamamcıoğlu açısından ben bir şey daha söylemek istiyorum. Dijital dönüşüm anlamında dedikleri çok aslında vaatkar, güzel şeyler. Yani aslında sokaktan geçen bir taraftarından tutun yani düzenli olarak takımını takip eden entelektüel seviyesi ve gelir seviyesi toplum ortalamasının hayli üzerindeki taraftarlar için bile geniş bir yelpazedeki insanlar için çok güzel şeyler. Yani şu var ki insanlar bunları duymaktan keyif alır. Ancak yani Galatasaray'ın maçlarını Netflix'e de satarım işte kim isterse ona satarım demek biraz sanki şey kaçıyor.
Ütopik.
Ütopik kaçıyor çünkü yani bir havuz var. Bu havuzda birçok takım var. Galatasaray şu koşullarda maçlarını yani bir aracı kurma, başka bir
yani
aracı
anca
kurma.
Havuzdan çıkacaksın.
Satmaya çalıştığı
vakit. Çıkmak için bir bedeli olması lazım.
Bedeli var. İkincisi satmaya çalıştığı vakit karşısında oynayacak rakip bulamaz. Yani takım.
Evet.
Yani bunu daha önce La Liga'da denediler. La Liga'da denediler. Real Madrid, Barcelona hegemonyası zamanında özellikle 2000'lerin sonuna doğru. La Liga yeni bir yayın anlaşması yaptı. Tabii yine aslan payı Barcelona ve Real Madrid'e gitti ama diğer takımların da
yükseldi.
Memnun olduğu bir anlaşmaya imza atıldı.
Orada şey yok mu mesela? Şu an hiç kimse memnun değil. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiçbir kulüp memnun
değil. Aziz Yıldırım yıllardır diyordu mesela, ben havuzdan çıkacağım, ya, havuzdan çıkacağım.
Aynen diye. Ya güzel kardeşim, siz 3 tane büyük kulüpsünüz. Yanınıza alın diğer kulüpleri de, Anadolu kulüplerinde bütün kulüpleri. Yani bugün Fenerbahçe'nin başında Ali Koç var. Türkiye'nin en büyük iş insanlarından birisi. Yani Ali Koç buna önderlik etsin, Mustafa Cengiz önderlik etsin, kim ediyorsa etsin. Bu 3 büyük kulübün liderliğinde ya bu yan anlaşmasının gelirlerini yükseltin. Buna hep beraber tek yumruk olup mücadele vermezsiniz. Zaten bu olmayacak. Hep memnuniyetsiz şekilde devam edeceksiniz.
Şimdi o konuda ben bir şeyler söylemek istiyorum. Furkan güzel bir örnek verdi. Hani altı doldurulamayan ütopik vaatler sınıf başkanlığında bile aşil topuğunuz olur diye. Evet. O tabii çok doğru bir şey. Kesinlikle. Hatta her sınıfta vardır herhalde yani. Bizim sınıfımızda da vardı. Böyle sınıf başkanlığına yeşillik olsun diye adaylığını koyan insanlar olurdu. Genelde de erkek olurdu bunlar, böyle arka beşliden falan biri ve işte güya demokrasi kültürünü bize öğretmek için hocalarımız işte vaat verin bakalım arkadaşlar hadi oy almak için falan dediklerinde bunların vaadi şey olurdu genelde. Okula havuz yaptıracağım falan gibi vaatler olurdu. Ya, bilirsiniz bunu değil mi? Bu tipi tanıdınız yani.
Hani, var.
Hani, İşte şimdi normal şartlar altında okula havuz yaptıracağım neyse Galatasaray maçını Netflix'e satacağım da aşağı yukarı o. Neden o? Çok basit. Öncelikle bağlayıcı anlaşmalar var. Bunların hukuki müeyyideleri var.
Takımlara bak.
Bunlardan yani mevcut Galatasaray mali durumunda hiçbir takım bu anlaşmalardan cayamaz bir kere. Öncelikle bu. İkincisi şu senin söylediğin neden olmaz Okan. Onu da söyleyeyim. Abicim bir kere her şeyden önce Türkiye Süper Ligi bir değer üretmiyor. Tamam mı? Yani kimse Türkiye Süper Ligi'nin adı süper yani aslında. Kendi bayağı dandik bir lig. Kimse bu ligi izlemek istemiyor. Neden izlemek istemiyor? Şu yüzden izlemek istemiyor. Basitçe bir ligin izlenmesinde birkaç tane kriter vardır. Bu kriterlerden ilki ligin ortalama takım seviyesinin yüksekliğidir. Yani işte Burnley deplasmanı çok zorlu geçiyorsa Manchester City için herkes Burnley deplasmanındaki Manchester City'yi izlemek istiyor. Yani ligin genel zorluğu. Bizim ligimiz zor falan değil. Yani bizim ligimizde çok zor görünen deplasman maçları bile bir hakem skandalıyla, bir bedava penaltıyla kolay hale gelir büyük takımlar için. İkincisi şu olabilir. Liginiz çok tek taraflı bir ligdir. Mesela Almanya Ligi gibi. Fakat tek taraf, o ligin tek tarafı çok büyük bir takımdır. Her an, her saniye, her takıma, her sahada 10 atma ihtimali vardır. Bir bakalım bu takım belki bu maç 10 atar diye seyrettir. Bakınız Bayern Münih. Yani bugün Bayern Münih Dortmund dahil her takıma yürüyerek 5 atabiliyor. Bunu yapabiliyor.
Tabii canım.
Yani. Bu izlenebilir. Yani çok iyi bir takımın diğer takımlara neler ettiği izlenebilir. Üçüncüsü, çok büyük bir kadim rekabet vardır ve rekabetin iki tarafı da epey kalitelidir. Bu ikisinin nefes nefese olan yarışı izlenebilir. 2010'lu yıllardaki Real Madrid-Barcelona rekabeti.
Kesinlikle.
Şimdi fakat o rekabeti bu hale getiren de şimdi bugün Real Madrid ile Barcelona isimlerinden bir şey kaybetmiş değiller ama iki tane büyük personanın bir tanesi İtalya'ya gitti, bir tanesi de kulübüyle kavgalı, yavaş yavaş da formdan düşüyor. Bak bugün İspanya'da kıran kırana bir yarış oluyor. Kimse İspanya'yı izlemiyor. Evet. Buna rağmen. Yani biraz orada Messi-Ronaldo gibi epik bir rekabetin de La Liga'ya çok ilgi çekmesi söz konusu.
Tabii,
yani şimdi bu da ortada. Şimdi bizim ligde bunların hiçbiri yok. Bizim lig aslında hiç yok. Yani çok net bir şekilde. Hani bunu kabul etmek lazım. Yani bizim ligde çoğu zaman en iyi takım değil en az kötü olan takım şampiyon olur. Çoğu zaman saha içiyle beraber saha dışındaki ilişkileri de iyi yöneten takım şampiyon olur. Şimdi bir kere insanlar bunu niye izlesin? Yani ligin kendisi zaten değersiz. Üstüne lig aslında şu anda aşırı ödeme yapılan bir lig. Yani overpaid bir lig yayın anlaşması evet. bakımından. Ve bunun böyle olmasının sebebi de çok açık konu. Siyasi iktidar. Yani siyasi iktidar kendi bağlantılarını, hükümet kendi bağlantılarını devreye sokup Katarlıların bu yayın ihalesini ederinden çok fazlasını almasına
tabii
sağladı.
Tabii orada doğruya doğru siyasi iktidar sayesinde şimdi, şu an yine iyi gelirler var.
Şimdi ben bu yayın havuzundan çıkıyorum dersen bu yayın haklarının sahibi seni kime şikayet eder? Herhalde dostuna eder, değil mi?
Devlet
Baktın.
babaya.
Tabii ki.
Devlet babaya.
Ha. Ne olur ondan sonra? Yani şu anda Türkiye'de devletin ya da hükümetin gücüyle kıyaslanabilecek herhangi bir organizasyon var mı? Yok.
Hayır.
Yok.
Her anlamda rakipsiz. Piyasadaki en büyük alıcı, siyasi arenadaki en büyük algıcı, kitleleri mobilize etme bakımından en büyük organizasyon, sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla yayın, yani bir an için Netflix'le anlaşabilecek olsam bile yine de bunun bir ihtimali yok diyor ve Metin Öztürk'ün listesine geçiyorum. Bu sefer Furkan'la başlayacağım. Furkan, Metin Öztürk'ün listesini daha ziyade konuşmamız lazım. Çünkü kendisi bir takım işte Ergin Ataman'la tekrar anlaşmak gibi popüler vaatler dışında aslında öyle pek de
Çok
fazla proje
uçuk
hazırlamadı.
bir çok uçuk
Evet,
bir
evet.
vaat.
Fakat bir proje açıklamadı kendisi aslında, yani dijital dönüşüm, tesisleşme alanlarında vesaire. Herhangi bir proje açıklamadı. Yalnızca daima şunun garantisini verdi. Galatasaray'ın bir fon ihtiyacı var. Özellikle Haziran-Temmuz aylarında. Ve bizde bu fon var. Aslında tek vaati de buydu. Ama yine de ortada epey güçlü ve epey varlıklı bir liste görüyoruz. Sen bu liste hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü konuşabileceğimiz proje yok şimdilik.
Yani bizim gördüğümüz kadarıyla çok kısıtlı demeçler var. Yani bir kere Metin Öztürk'ten bahsetmek gerekirse kendisi oldukça senin dediğin gibi popüler sözler kullanıyor, popüler demeçler veriyor. Taraftarda aslında belli bir yerde karşılığı olan ama hani az önce dediğimiz gibi bazı altı doldurulamayan vaatlere de kaçan sözler etti. Yani burada objektif yaklaşmak gerekirse yani Ergin Ataman'ı getiririm demek her Galatasaraylı'nın çok istediği bir şeydir. Ancak Ergin Ataman'ın mevcut Anadolu Efes takımındaki mevcut durumu, Euroleague'de zirveye oynadığı, geçen sene hani salgın nedeniyle yarıda bıraktı, liderdi, belki de şampiyon olacaktı. Bu sene Real Madrid'i çok destansı bir şekilde eleyerek Final Four'a kaldı. Belki yine kupayı yürüyecek bu sefer. Yani bu durumdayken Ergin Ataman'ın Galatasaray'a geleceğini düşünmek, ya Ergin Ataman'ı Galatasaray'a getireyim demek fazla popülist kaçtı ve yani altı doldurulamayan bir vaatti. Bir de ben şuna dikkat çekmek isterim bu
Kaldı
konuda.
ki eğer bu söylemlerden 48 saat sonra da Ergin Ataman sözleşmesi uzatıldı
2 yıl
Efes'te.
sözleşme uzattı. Yani Ergin Ataman, yani şöyle söyleyeyim, Okan abi çok daha iyi bilir. Odeabank'ın sponsorluk görüşmesine girmek zorunda kalan bir insan Galatasaray'da görev yaparken. Yani bu yaşandı Okan abi. Sen daha iyi biliyorsun bunları.
Yani Galatasaray yöneticisinin, Galatasaray başkanının yapması gerekeni kendisi yapıyordu yani. Ergin
Evet.
Ataman çok mükemmel bir figür. Yani Fatih Terim futbolu neyse Galatasaray basketbolu için de Ergin Ataman o.
Yani bugün örnek olarak veriyorum. Golden State Warriors'ın koçu Steve Kerr'ın Oracle'la gidip bir sponsorluk görüşmesine
Mümkün değil.
pazarlık yapmaya gideceğini düşünmezsiniz. Yani öyle bir şey
Mümkün değil.
mümkün değil. Ergin Ataman Sarar'la gidip bir sponsorluk görüşmesine gitmez Anadolu Efes'te çalışırken. Yani çünkü verilen para bellidir. Öncelikle anlaşma yapılmıştır. İş bitmiştir orada, sadece hayırlı olsun demeye gidilir. Yani bir çay içmeye, kahve içmeye gidilir. Neyse, bunu es geçelim. Yani çok fazla konuştuk üstünde zaten. İkincisi takımın başında şubenin efsanesi olmuş. Şubenin kadın basketbol takımında Euroleague kupası kaldırmış. Çok büyük bir efsane. Şubeye yıllarını vermiş bir efsane. Ekrem Memnun varken bunun açıklamasını yapmak abes kaçtı
Çok büyük
biraz
ayıp.
daha. Ayıp
Hiç etik
yani,
değil.
etik de değil. Metin Öztürk'ün maalesef burada bir hatası oldu. Ha, birleştirici açıklamaları oldu mu? Oldu, bu son işte deklarasyonla alakalı. Daha sonra şampiyonluk artık son dönemece son düzlüğe girerken yaptığı sessizlik açıklamaları gayet olumlu, hoş, etik. Niye? Çünkü bir artık son raddeye gelmiş yarış. Burada sessiz kalmak, camianın bir bütün halinde kalmasını sağlamak her Galatasaraylı'nın bir görevidir. Metin Öztürk de bu görevi koşulsuz şartsız yerine getirdi, etik bir şekilde davrandı. Kendisinin listesine bakarsak Nasuhi Sezgin benim her zaman dikkatimi çeken bir isimdi. Yanılmıyorsam Dursun Özbey'in de daha önceki 2015'teki
Başkan
listesinde
yardımcısıydı,
başkan
evet.
yardımcısıydı kendisi. O bulunuyor. Emre Alkin benim daha çok tanıdığım, yani en azından akademik çevrelerde gördüğüm iktisat profesörü, önemli bir ekonomi profesörü kendisi. Ünal Aysal zamanında da yanılmıyorsam tekrar bir Sportify şeyde görev almıştı galiba 2011 seçiminde. Onun dışında ben çok fazla kendisinin listesindeki isimleri tanımıyorum. Ama kendisi her zaman şunu söylüyor. Galatasaray'ın işte bir kasa kolaylığına ihtiyaç var ve biz bu kasa kolaylığını sağlayacağız diyor. Kendisinin en büyük söylemi bu. Yani bu gerçekten şu anda herkesin duymak istediği bir şey. Yani çünkü mali olarak darboğazda bir kulüp. Şu anda Galatasaray ödemesi gereken belki de kısa vadede ödemesi gereken 300 milyon lira olduğundan bahsediliyor. Şu anda bu yardımı yapmak, bu kolaylığı sağlamak gerçekten önemli. Ancak kendisinin bundan başka bir çözüm önerisi getirdiğini ben çok görmedim açıkçası. Bu arada yani biz bu podcast'i kaydettiğimiz anlarda kendisi bir yerde röportaj veriyor. Kendisini takip etmek isterdik ama şeyler yayın ve kayıt zamanı çakıştığı için burada onu değerlendiremiyoruz ama ekstra artık da bir şey olursa bir. Biz onların başka bir yayında en azından seçim özel son artık virajda değerlendiririz diye düşünüyorum.
Peki Okan, sen ne diyorsun? Bu listede senin dikkatini çeken isimler kimler? Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Emre Alkin'in yanılmıyorsam dün bir tweet'i olmuş, bir taraftar bir cevabı olmuştu. Kendi aralarında toplantıda bir ev parasını toplayamayacak adamlar. Evet. Galatasaray'ı yönetmeye talip olmuşlar diye Emre Alkin de şöyle bir cevap vermişti. Bizim listeye iyi baktınız mı?
Başkasının listesiyle karıştırmayın demişti.
Şimdi biz o listeye iyi baktık. Ne gördük, ne görmemiz lazım bu Galatasaray'ın fon problemlerinin çözüme kavuşması için.
Şimdi evvela Metin Öztürk'ten başlamak lazım. Metin Öztürk Galatasaraylı yönetici ve iş adamları derneğinin eski başkanlarından birisi. Yani kendi başına gerçekten başarılı, kıymetli bir iş insanı. Listesine baktığımız zaman yani Nasuhi Sezgin, evet bildiğimiz bir isim, Dursun Özbek döneminden. İsmail Sarıkaya da yanılmıyorsam Özbek döneminden. Emre Alkin çok değerli bir kişilik. Nihat Kırmızı var, Doğa Sigorta'nın sahibi, Doğa Sigorta'nın CEO'su yanılmıyorsam. Hatırlarsanız iki sezon erkek basketbol takımının sponsorluğunu yaptı Doğa Sigorta. Hem isim hem forma sponsorluğu ve çoğu kişi belki tanımıyor. Ben birazcık aşinayım. Dikran Gülmezgil var. Aynı şekilde. Yani bu fonlama kısmında muhtemelen Metin Öztürk'ün elini en kuvvetlendirecek isimlerden birisi.
Osman Aral'la beraber değil mi?
Kesinlikle.
O da Aral Games'in sahibiydi.
Kesinlikle. Yani çok değerli iş insanları bu insanlar ve kısa vadedeki fonlamada çok büyük faydalar olacaktır. Ve şöyle bir dipnot daha vereceğim. Galatasaray voleybol takımlarının sigortası HDI Sigorta. Sponsor özür dilerim, sigortası dedim. HDI Sigorta yine aynı şekilde o anlaşmaların yapılmasının aracılığını da Metin Öztürk yapmıştı. Buradan o konuda ben teşekkür ediyorum kendisine. Tabii. Doğa Sigorta'yı da Galatasaray basketbola getiren yine Metin Öztürk yani. Yani yönetimde değilken de katkısı oldu ve kısa vadede bir açıklaması olmuştu, onu okumuştum. Kısa vadede Albayrak'ın dediği gibi keşke sadece 250-300 milyon liralık ödeme olsa daha da fazlası var ve bunların hepsi hazır demişti. Yani mali olarak kuvvetliyiz ve biz mali olarak darboğazdan çıkarmaya kısa vadede talibiz. Başka somut bir şey yok. İşte Kemal Burgaz projesinin adını şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Fakat yani proje olarak yok ortada. Sadece söylem var. Somut bir şey yok.
Ama para var. Yani bu sıcak para.
O kesin.
Kesinlikle var. Bundan şüphe etmek pek mümkün değil. Yani
ya de, bugün şöyle söyleyeyim sana yani. İşte yurt dışında Ado Denak satılık 4.7 milyon euroya. Bugün Metin Öztürk ben orayı alıyorum desin. Çok rahat fonlamasını yapar. Hiç sıkıntı çekmez yani.
Tabii. Yani bir de senin de dediğin gibi herhangi bir şekilde yönetimde yer almıyorken bile Galatasaray'ın branşlarına destek olması, sponsorluk sağlaması, aracı olması.
Çok takdir şayan.
Çok büyük hizmetler. Yani benim diyen şube yöneticileri falan bunları yapmadılar zamanında. Yani en basit, az önce de örnek verdik. Yani Ergin Ataman sponsorluk görüşmesine girmek zorunda kaldı. Yani böyle bir ortamda yani Galatasaray'a sponsor bulmak, sponsor sağlamak gerçekten büyük özveri. Ben bir taraftar olarak öncelikle teşekkür etmek istiyorum kendisine bu konuda.
Evet.
Bu konu
Sesim geliyor mu?
evet, bu konu,
Geliyor.
bir
Pardon.
de ben şey diyecektim, bu sponsorluk hakkında kendisinin bir demeci olmuş sanırım, gerekirse işte Galatasaray'ı dünya çapında işte stat sponsorları, işte forma sponsorları sağlayacağız diye. Yani ben inanmak istiyorum bir yerde, çünkü yönetimde değilken bunları yapan bir insan belki yönetimdeyken
Daha
çok daha
fazlasını da yapabilir.
iyilerini de getirebilir. Galatasaray büyük bir marka. Yani aslında böyle büyük markaları biraz ardından iteklemek, onlara hani bir gaz vermek, bir es vermek, rüzgarı ardına vermek
Tabiri
büyük,
caizse tabii.
tabiri caizse çok büyük bir hıza, çok büyük bir güce kavuşturabilir. Merakla bekliyorum açıkçası Metin Öztürk'ün oy
Bir
potansiyelini
de bir
nasıl.
açıklaması daha var Metin Öztürk'ün. Ben Burak Elmas'la ve Eşref Hamamcıoğlu'yla görüştüm. İşte onlara siz seçilirsiniz ben spor salonunda kapınıza gelirim. Biz seçilirsek de sizden yani destek bekleriz, proje plan. Hani hep beraber götürelim diye. O da güzel bir birleştirici açıklama.
Çok iyi
Bakalım
tabii.
seçimin sonucunda nasıl bir yol izlenecek. Genelde bu söylemler havada kalıyor Galatasaray
Evet.
için.
Peki Semih abi, sen burada Metin Öztürk açısından fikirlerin neler peki?
Ya şimdi şöyle Metin Öztürk'ün aslında taraftar yani şunu biliyoruz. Metin Öztürk de Burak Elmas bu seçimin en öne çıkan iki adayları seçimi kazanmak için birbirinden farklı yollar tuttururlar. Onu biliyoruz. Yani Burak Elmas daha ziyade sosyal medya ve görünürlük üzerinden giderken Metin Öztürk üyelere birebir ulaşım ve onların oylarını talep etmek yolunu seçti. Dolayısıyla şu risk var. Yani biz sosyal medya ve taraftar algısındaki Metin Öztürk'ün seçim kazanma ihtimalini sadece bunlara bakarak değerlendirdiğimizde ortaya yanıltıcı bir resim çıkma ihtimali var. Dolayısıyla bu şerhi buraya koymamız lazım. Yani Metin Öztürk'ün birebir üyelerle yaptığı görüşmeler ve onların oylarına talip olmasının yaratacağı sonuçları kestirmemiz imkansız.
Kesinlikle.
Yani bunun ne, çünkü o konuşmalarda neler olduğunu bilmiyoruz. Fakat şunu görüyorum ben Metin Öztürk'te. Bir kere öncelikle şeyi çok iyi biliyor. Yani kendisi çok net hasta bir Galatasaraylı. Çok büyük Galatasaray taraftarı o belli. Dolayısıyla da olaylara bir taraftar hassasiyetiyle yaklaşabiliyor. Yani kendisinin taraftarın beklentilerini doğal olarak anlayıp içselleştirdiğini hissediyorum ben. Yani ben ne duymak istiyorsam Metin Öztürk onu
Metin
söylüyor
Öztürk
bana.
onu söylüyor, evet.
Evet, şimdi bu herkeste olan bir yetenek değildir. Yani bu bir içgörü gelişmiş Metin Bey'de. O anlamda taraftara hitap edebiliyor. Yalnız şöyle bir problem de görüyorum. Metin Öztürk'ün listesinde özellikle birkaç tane çok popüler figür var. Taraftar nezdinde, hatta ülke nezdinde. Fakat bu figürlerin hiçbiri seçim için, Metin Öztürk için, içinde bulundukları liste için çok ciddi bir çalışma içerisinde değil gibiler. Yine sosyal medyadan gördüklerimi söylüyorum. Üyelerle birebir görüşmelerde nasıl roller alıyorlardır bilemem. Mesela Emre Alkin, ya Türkiye'nin en popüler iktisatçılarından biri. Belki de en popüleri. Ya her sabah televizyonlarda
Yani bir
izlediğimiz
numarasıdır
biri.
Türkiye'nin
Evet.
muhtemelen.
Evet yani özellikle
Ve
şimdi Korkut
iletişim konusunda da
Boratavlar'ın
çok başarılıydık.
tabii Korkut Boratavlar'ın falan da biraz artık yavaş yavaş sahneden çekildi. Yaştan ötürü sahneden çekildikleri zaman da aslında Emre Alkin Türkiye'nin en önde gelen iktisatçılarından biri ve sadece Emre Alkin'in bu işte fonlama ve Galatasaray ekonomisinin yönetimi konusunda bir takım teskin edici ve vaatkar demeçleri bile taraftar algısını Metin Öztürk'ten yana çok fazla bükebilirdi. Ciddi bir ağırlık kazandırabilirdi. Fakat henüz bu toplara girmediler. Bu toplara neden girmediklerini bilmiyoruz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Tüm enerjilerini birebir görüşmelere veriyor olabilirler. Bir takım projeler tırnak içinde söylüyorum başka adaylar tarafından kopyalanmasın diye projelerini ve ellerini açık etmek istemiyor olabilirler. Ya da henüz daha seçim sattım haline tam olarak girilmemişken sınırlı gördükleri kaynaklarını şimdi harcamak istemiyor olabilirler. Bunları bilemiyoruz. Zaten Galatasaray Başkanlığı seçim tarihi belli olduktan sonra seçim günü de bir podcast daha yaparız bu konuda. Bir kayıt daha yapar. Orada da sıcağı sıcağına gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle seçimin son bir haftası yapılanları da değerlendireceğiz, bunların yansımalarını. Fakat Metin Öztürk şu anda çok tek tabanca gidiyor gibi görünüyor bana. Yani benim algım o. Yani çok çok bir başkan listesi var. Sadece Metin Öztürk öne çıkıyor. Diğer üyelerinden, diğer listesindeki değerli isimlerden henüz yeterince destek alamıyor ve onları yeterince tanıtamıyor gibi. Öyle evet, söyleyeyim. Öyle. Mesela bugün ilk defa kendi listesindeki birinden bahsetmiş, işte Aral Games'in sahibinden. Şimdi bu önemli. Neden? Çünkü inanın bana, Galatasaray'a oy verecek genç taraftarlar da Aral Games'ten oyun alıyor.
Herkes Steam biliyor.
Yani tamam, şimdi herkes biliyor ya da işte Turkcell'in CEO'su bilmem nesi falan filan dediğiniz zaman bunlar çok önemli global markalar. Dolayısıyla bunları yöneten kişilerin yönetimde olması taraftara da güven verir. Belki şimdi şöyle bir durum var sadece. Ona bir yine bir soru işareti koymak lazım. Metin Öztürk vites arttırarak gidiyor sosyal medyada. Yani şu son bir hafta ben hafta. Hani Google Trends verilerinden de Metin Öztürk'ün Google'da aranma sayılarına baktım. O da önemli bir popülarite göstergesidir. Son bir hafta tavan yapmış Metin Öztürk'ün aranma rakamları. Bu tamamen Metin Öztürk'ün proaktif tavra geçmesi ve yavaş yavaş gündem belirleyen başkan adayı pozisyonuna gelmesiyle alakalı, oraya talip olmasıyla alakalı. Belki de önümüzdeki günlerde bu iletişim konusunda yaşadıkları sorunlar ve etkileşim azlığını da tamamen ortadan kaldırıp gerçekten çok net bir contender durumuna geçebilirler.
Haline gelebilir, evet.
Burada ben parantez açmak istiyorum. Az önce bahsettim, kendisinin bir canlı yayında olduğundan, konuştuğundan bahsettim. Bir iki cümleyle ne dediklerini özetlemeye çalışacağım müsaadenizle.
Çok iyi olur. Ben bakamıyorum şu anda.
Şöyle demiş, Fatih Hoca testi işini yapacak. Biz de masada işimizi yapacağız. Hepimiz beraber müzakere edeceğiz. Fatih Hoca sahada kazanacak. Biz masada kaybetmeyeceğiz. Cephede çarpışıp hakkımızı yedirmeyeceğiz demiş.
Bu mesela taraftar, bunu duyan taraftar mest olur. Ben oldum mesela şu an. Aynen öyle. Meseleyi anlamış yani.
Dört yönetici transfer işleriyle ilgilenecek, zaman kısıtlı demiş, pek vakit yok, dört koldan süreci yürüteceğiz demiş. Ondan sonra Galatasaray ismini açıkladı, bazı yöneticiler olmuş kendi listesinden. Bunlar Galatasaray Derneği'ne 100 milyon lira borç verecek, akabinde kendisi tarafından rica olarak değil, talimatı ile kasa kolaylığı sağlanan 100 milyon lira bir bağış olarak da kulübe hibe edileceğini açıklamış. Yani toplamda
10 milyon euro.
Yani evet, böyle bir
fena bir para değil.
Bir sene içerisinde Kemerburgaz inşaatı, hemen akabinde stadın yanı spor salonunun temelleri atılmaya başlanacak. Mevcut başkan gibi tapela dikilmeyecek, temel atılacak demiş. Galatasaray TV'yi yayından kaldırıp,
güzel söylemiş aslında.
Galatasaray TV'yi yayından kaldırıp günün teknoloji akımına ayak uydurup dijital platformlarda ilerleyeceğiz. Galatasaray TV'nin gelirini arttıracağız ve herkesin taraftara çabuk ulaşacağız demiş.
Taraftara, bu da çok güzel dokunmuş.
Taraftara özel anlaşmalı yerlerde kullanabilecekleri bir kart sistemi hazırlamışlar. Bu Eşref Amamcıoğlu'nda da vardı.
Burak Elmas'ta da vardı.
Birazdan konuşacağımız Burak Elmas'ın da böyle bir...
Ya bu taraftara kredi kartı dağıtma sevdası bitmedi kardeşim ya, gerçekten.
Türkiye şartlarında alınan maaşları herhalde hesaba katmıyorlar. Öyle bir sıkıntı var.
Herhalde.
Ya da herkesi kendilerinin kazancı gibi kazanıyor zannediyor da olabilirler.
Bilmiyorum ama bu hiçbir zaman iyi bir fikir olmadı. Ben hiçbir zaman da iyi bir fikir olacağını zannetmiyorum. Çünkü şu yüzden zannetmiyorum. Şimdi en basitinden ben mesela kendi aracıma Shell'den benzin alıyorum. Tamam mı? Şimdi Galatasaray kart bana burada bir avantaj sağlayacaksa ben Galatasaray kart her şartta alırım da. Yani GS bonuslar zaten cebimde. Burada bir avantaj sağlayacaksa okey, ama burada bir avantaj sağlamayacaksa, başka bir kart avantaj sağlıyorsa, ben neden Shell'de bu kartı kullanayım? Yani bu kart sisteminin işte avantajlı harcama sistemleri diyelim kısaca, işte Steam'de, efendim söyleyeyim Spotify'da, Apple Podcast'te bilmem nerede, şurada burada iTunes'ta falan işlemesi için gerçekten çok kapsamlı anlaşmalar yapılması gerekiyor.
Evet.
Yani şöyle kapsamlı anlaşmalar yapılması gerekiyor. Bana Türkiye'de en sık rastladığım 3-4 benzin istasyonunda birden avantaj sağlayacak bir kart yap ki ben nereye gidersem bunu kullanabileyim örneğin. Anlatabiliyor muyum? Ya dolayısıyla bu kart işlerini ben bir türlü sevemedim, tutamadım. Başkanlara da herhalde şey fikri çok cazip geliyor. Yani bu kartlara yansıtılacak aylık aidatlar üzerinden bir garanti gelir elde etme fikri çok cazip
Elbette.
geliyor. Çünkü genel büyük ihtimalle hesap şöyle yapılıyor.
Ya
Şimdi
ama bu şey değil mi Semih
her
ya?
ay
Çok
10
çabuk
bir
kolaycılık ya.
kolaycılık da ya işte her ay 10 lira aidat alsak bu karttan. İşte
1 milyon tane satsak.
harcamalardan da bir 10 tane 10 lira bir şey yapsak, faiz maiz bir gelir elde etsek oradan. İşte ondan sonra biz bu işte 1 milyon kişiye satsak o ayda 20 milyon lira iyi para, iyi para. Ya şey herhalde bu düzeyde oluyor çünkü
Muhtemel.
bu kadar ortak bir vaat ben görmedim. Yani kim başkana geliyorsa taraftar kart yapacağım, üyelik sistemi yapacağım, aidat olacak. Bu karttan başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Bak görün ne güzel para harcayacağız, hepimiz kazanacağız hikayeleri anlatıyor. Neyse sen devam et Furkan, kusura bakma.
Birkaç cümle daha var. Başkanlık süresince tek kuruş bağış kampanyası yapmayacağını açıklamış. Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki
Gerek yok
herhalde
listesini. O
kampanyalarla
liste
alakalı
zaten.
galiba konuşuyor burada. Başka neler dediğine bakıyorum. Ergun Gürsoy, Ünal Aysal, Alp Yalman ve Dursun Özbek gibi isimlerle görüşmüş. Çeşitli mekanlarda yüz yüze görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduğunu açıklamış. Ondan sonra bir de burada
Dursun
bir
Özbey neyi danışmış acaba? Çok
bir de
merak ettim.
kulübü nasıl yönetmemesi gerektiğini herhalde danışmıştır.
Dursun Özbek'le alakalı bir demeci daha var. Şöyle demiş: cebinden 5 kuruş vermeyen Mustafa Cengiz, cebinden 3 kuruş verip 2 gün sonra geri alan Abdurrahim Albayrak gibi isimler, cebinden 20 milyon euro veren Dursun Özbey'e hırsız muamelesi yaptı. İnsanın en çok bu zoruna gidiyor demiş.
O konuda
Yani
haklı.
burada evet bir mali tabloyu çizmiş. Burada kendine bir demeç vermiş. Bununla alakalı başka vaat demeç var mı diye bakıyorum. Son olarak şöyle demiş: hani Galatasaray TV ile alakalı kaldıracağını söyledi zaten. Galatasaray TV son 2 senede sadece 2 kez izledim demiş. Burada çok haklı bence. Ben Galatasaray TV'yi en son ne zaman izledim hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim.
Ben en son Ünal Aysal'ın
Ya
açıklamasını da izlemiştim. Basketbol takımını sahaya çıkarmayacağız
yani
dediğinde.
sene 2014
Yani
Haziran.
Aynen öyle
aynen.
yani. 7 sene önce.
Şöyle bir şey söyleyeyim daha da fenası. Galatasaray'ın dijital platformlara taşınması da yetmez. Galatasaray'ın dijital platformlarda yapacağı yayınların yeni bir vizyon da getirilmesi gerekir. Çünkü bu kulübün resmi kanallarının isminin içinde resmi ifadesi olduğu için bunu sadece bir takım resmi duyurular için kullanmak gerektiğini zannediyor bizim kulüpler. Bu çok yanlış. Bakın bugün bir istatistik
Kesinlikle.
gördüm. Galatasaray YouTube hesabı bu sene yanlış bilmiyorsam 130 civarı yayın yapmış. Yani şey atmış, post atmış YouTube'a ve bunların yaklaşık 75-80 arasındakinde Başkan Mustafa Cengiz ve açıklamaları var. Ya abi ne yapıyorsunuz siz? Ya bak, bu kalıbı gerçekten çok kullandım. Bu yayında küfür etmemek için ne yapıyorsunuz siz diyorum. Aslında yani buna başka bir şey de söyleyebilirim de şimdi bir sürü lafla sözle davayla şununla bununla uğraşması var. Abi ne yapıyorsunuz siz? Yani böyle bir iletişim yolu yok arkadaşlar. Böyle bir iletişim tarzı yok. İnanın
Yani
bana
sosyal
yani.
medyayı kullanan yaş ortalaması çıkarırsan genç diye sayı. Genç ve o
Abi
genç
evet
üstü.
ya
Yani
ne
bu
önemi var
insanlar Mustafa
Mustafa
Cengiz'in
Cengiz'in
açıklamalarını
açıkladığını?
izlemek istemiyor. Bu insanlar
Aynen
altyapı
öyle.
maçlarını görmek ister.
Aynen öyle.
En
Kardeşim
basitinden.
bana antrenmanda o günün antrenmanında atılmış en güzel 5 golü göster yani. Sen sonuçta 2 milyona yakın takipçisi olan bir kanalsın. 2 milyon takipçili bir kanal da Galatasaray'ın izlenme rakamları falan gerçekten çok az yani.
Evet.
Onların hepsine de baktık zamanında bir takım başka işler için. Yani inanın 2 milyon abonelik hiçbir kanal bu kadar az izlenmiyordur yani. Öyle söyleyeyim. Neden?
Aynen öyle.
Çok basit. Zaten Twitter'dan okuyabileceğim bir şey. Neden YouTube'dan izleyebilirsin ki? Başkan ne söylese bütün futbol hesapları, bütün spor hesapları ona geçiyor. Zaten başkan ne söylediğini de kimse anlamıyor. Mustafa Cengiz'in. Yani boş boşuna vakit kaybı.
Evet.
Neyse.
Genelde hani özetini
Yani
bekliyorlar.
şundan bahsediyorum. Yani biz Galatasaray'ı dijital taşıyacağım yetmez. Dijitalde ne yapacağınıza da çok iyi karar vermeniz lazım. Çünkü orayı da eğer kendiniz bir endoktrinizasyon ve icraatın içinden kanalına çevirirseniz yine kimse izlemez. Siz kanalı kapattığınızda kalırsınız. O olur yani. Evet, sanırım Metin Öztürk bahsini de kapatıyoruz ve son ve asıl favori gördüğümüz başkan adayına geçiyoruz. Burak Elmas. Şimdi Burak Elmas'ın önce listesinden başlayalım. Daha sonra ne yapıp ettiğine de geliriz. Burada da ben Furkan'dan başlamak istiyorum. Furkan, Burak Elmas'ın listesi sence en güçlü liste mi?
Yani ben şöyle söyleyeyim abi. Galatasaray dinamiklerinin yani gördüğüm kadarıyla, zihnimin el verdiği kadarıyla biraz hani dışında kalan ancak günceli de yakaladığını gözlemlediğim bir listesi var Burak Elmas'ın. Yani ben bunu gözlemliyorum. Özellikle yani ben şuradan biliyorum, yine akademik çevrelerden, yani benim arkadaşımın birebir hocasıydı hatta, Mehmet Remzi Sanver. O da önemli bir iktisat profesörü. Hatta bir parantez açayım burada. Kendisi Twitter'da bayağı aktif. Yani herkese bir cevabı var. Herkese yani
evet, gerçekten çok sık ve espiritüel sık, bir tarzda
evet,
yapıyor.
Espri
çok yatay, çok demokratik, değil mi?
Evet, çok nazik de bir insan yani gördüğüm kadarıyla. Gerçekten yani verdiği cevaplardan bunu anlayabilirsiniz. Kendisi önemli bir insan. Köksal Ünlü var. O da hani
Ünsal abi, evet. Ünsal abinin abisi galiba,
evet,
değil mi?
Evet.
Ünsal Ünlü.
Aha. O da gerçekten çok insanın, kitlenin tanıdığı bir insan. Işıtan Gün zaten herhalde bu ekibin belki de en çok öne çıkan ismi diyebiliriz. Kendisi Fortuna Sittard Kulübü'nün başkanı, aynı zamanda sahibi. Hollanda'da sahibi. Yani Hollanda'da bir Türk kulübü diye gazetelerde haber olmuş, halen de haber olan. Hatta yakın zamana kadar işte Acun Ilıcalı'yla bir ortaklık nasıl diyeyim, işi, ortaklık meselesi hasıl olmuştu ama herhalde çok fazla yaşamadığı o proje Acun Ilıcalı çekildiğini açıklamıştı. Fortuna'da fena olmayan işler yapıyor, hatta yani benim gördüğüm kadarıyla bayağı da iyi devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, sezon başında bir tahmin yapmışlar kendi ekiplerince.
Bunu evet, onu paylaştım.
Paylaşmıştı. Yani 42 puan toplayacaklarını yanılmıyorsam hesap etmişler. 41 puan toplamışlar sezon başında. Bunu hesap etmişler. Sezon sonunda 42 puan toplamışlar. Yani bu
ortalama averajı da 3'te kaçırmışlar.
Evet,
galiba,
ortalama.
Yani -11 ile bitiririz deyip 8'le mi bitirmişler? Ya da tam
yani
tersi,
evet,
öyle bir şeydi.
Hedeflerin üzerinde, hedeflere çok yakın manada bitirmişler. Öngörülerin, daha doğrusu. Hedeflerin demeyeyim, öngörülerin. Bunu başarabilmiş bir kişi kulüp sahipliğinde. Birebir ilgileniyor demek ki, bu kadar ilgili olduğunu düşünürsek. Mehmet Şenol Galatasaray dergisinin eski genel yayın yönetmeniydi. Bu özellikle Fenerbahçe'nin ve Ali Koç yönetiminin özellikle ortaya attığı 1959 öncesi şampiyonluklar iddiasıyla alakalı Galatasaray cenahından en yüksek sesin ve en güçlü kanıtların diyeyim aynı zamanda ortaya atan kişi kendisi. Onun dışında burada yani geniş bir listesi var. Açıkçası çok fazla önemli insandan bahsedebiliriz. Ama en çok şu anda gözümüze çarpanlar bunlar. Listesi tatminkar diyeyim. Yani eski listeler gibi, ben zaten bu seçimde de 4 tane adayın çıkmasından belli. Hatta bunun sonrasında da bir aday daha olabilir mi diye konuşacağız zaten. Yani bu kadar geniş aday skalasının olduğu yerde listelerin çok güçlü olmasını zaten bekleyemezsiniz. Hani 2011'deki gibi Üniversal listesi gibi çok güçlü bir liste. Hani 40 yılda bir gelir Galatasaray'a. Ama şu koşullarda bence tatminkar buluyorum ben de
listeyi. Okan, sen ne diyorsun bu listeye? Furkan'ın dikkat çektiklerinin dışında başka kimler dikkate yani, değer? Ne diyorsun?
Bu liste, Furkan'ın dediği doğru. Bütün listeler arasında en akla yatan, hani en içe sinen listelerden birisi. Furkan'ın söylediklerinin dışında Başak Karaca var mesela. Hı hı. Coca-Cola'nın Türkiye Başkan Yardımcısı, Genel Müdürü. Çok değerli bir aynı şekilde kişilik. Burçak Emre Zorlu var. Hakeza. Murat Tacir var. Galatasaray Stadı'nda hep görürsünüz. Tacirler Gayrimenkul. Hı hı. Onun sahibi.
Asaf Savaş Akat var.
Asaf Savaş Akat var. Evet, aynı şekilde çok değerli bir insan yine. Yani Burak Elmas'ın listesi, yani nasıl Metin Öztürk'ün listesine kısa vadede parayı bulup o fonlamayı yapabilecek diyorsak, Burak Elmas'ın listesi benim algımda, benim gözümde gördüğüm kadarıyla parayı bulacak değil de olan parayı iyi işleyebilecek, o fonun finansmanını iyi sağlayabilecek bir liste gibi. Yani Işıtan Gün, evet, Sittard'ın sahibi, futbolla ilgili Ama Işıtan Gün'ün esas olayı CFO'du. Günal Aysal'ın CFO'luğunu yapmıştı Galatasaray'da. Yani finans uzmanıydı kulübün. O da finansçıdır. Yani Burak Elmas'ın lisesi daha çok pazarlama ve finans üzerine isimlerle dolu. Remzi Hoca, Remzi Sanver çok kıymetli bir akademisyen dedik.
Bir parantez daha açayım. Fatih Birol, kendisi Uluslararası Enerji
Aa
Ajansı'nın
evet.
baş ekonomisti. Yani geçenlerde görmüştük, yanılmıyorsam aramızda da konuşmuştuk gerçi. Yani Financial Times'a kendisi hakkında bir ilan vermişler. Hani biraz bu karşıt bir ilan ama kendisinin ne kadar önemli bir insan olduğunu yani
Tabii
buradan
ki,
da
tabii ki, tabii ki.
öngörebiliriz. Yani takdir edersiniz ki yoldan geçen bir insanın Financial Times'a ilan da olsa kapak
Seni
olması
beni vermiyorlar
mümkün değil.
ya.
Evet, yani o yüzden
Ya
önemli bir kişilik. Bir de Alp Yalman'da
Alp Yalman, onu
hani
diyecektim.
disiplin kurulunda tabii ki de eski başkanlardan, o da en tecrübeli sicil numarası en
Yalnız Alp Yalman'ın da hiç egosu yokmuş demek ki ya. Yani benden geçti, ben kaç yaşındayım, ben bu adamların altında çalışır mıyım diye bir şey yok. Alp Yalman ne zaman kendisinden rica edilse hep geldi, görevin başına geçti yani.
Ya
Gerçek Galatasaraylı. Çok çok büyük
Alp
bir
Yalman, evet.
Galatasaraylı ve Alp Yalman da liseli olmayan ilk Galatasaray başkanıdır bu arada.
Robert Kolej mezunuydu
Ve Galatasaray'ı borçsuz, bütün borçlarını kapatıp borçsuz devretmiş de başkanlık.
Evet,
Yani ne
evet.
oldu Alp Yalman'dan sonra oldu Galatasaray'da.
Yani ben şunu biliyorum. Bir Tatko binası varmış sanırım Mecidiyeköy'de. Bu biraz
Evet.
90'ların, 80'lerin sonu, 90'ların başının efsanesi. Biraz konudan sapıyorum ama yani birçok oyuncu burada Cevat Pirakazi'den işte efendime söyleyeyim Didier Six, işte Dündar Size kadar yani birçok oyuncu burada Tatko binasının yanındaki toprak sahada deneme idmanına çıkıp ondan sonra Tatko binasında bugün yanında başka bir herhalde plaza var yanılmıyorsam, onu unuttum. Yani orada denenip imza atarmış. Böyle bir geleneğin de sahibi kendisi. Yani aslında burada bir altında çalışmak değil de bu genç ekibe, nispeten yaşı genç olan
Destek
ekibe
olmak.
bir destek, yani bir arka
Ya bu
çıkan.
çok büyük bir, yani ben de onu diyorum, yani çok büyük bir erdem bu. Yani çoğu
Tabii
kişi
tabii.
yapmaz bunu açıkçası.
Tabii, kesinlikle. Çok fazla kişinin yapacağı bir şey değil bu.
Hani her şeyden önce bir de hani ekibi çok nitelikli, çok değerli insanlar. Başkan adayının kendisi de çok değerli bir insan.
Tabii.
Ya Burak Elmas 20'li yaşlarda UEFA Kupası'nı kaldırmış bir isim.
Evet, şu anda Galatasaray'da oy vermeye ehil delegelerin birçoğunun gençliğinin veya işte gençlik
Kahramanı,
sonrası
idolü
ilk
yani.
döneminin idolü gerçekten. Yani Burak Elmas gibi olmak, Burak Elmas'ın yerinde olmak istemeyen herhalde çok az insan vardır en azından o yaşlarda. Bu noktada belki biraz şunu konuşmak lazım Burak Elmas hakkında. Şimdi Burak Elmas da aslında bir her ne kadar listesi Metin Öztürk'e göre daha çeşitli gibi görünse de yine bir başkan listesi görüntüsü veriyor.
Tabii ki
Yani
Galatasaray Başkan Kulübü'nün zaten.
orası öyle, fakat en azından şunu ben biraz da olsun beklerdim. Yani işte Işıtan Gün, Ural Aküzüm, efendime söyleyeyim, Remzi Samver, Asaf Savaş Akaş. Bunlar gerçekten popüler figürler. Kendilerine göre kitleleri olan figürler ve futbolun saha içinde de saha dışında da şeyler söylediğinde dikkate alınacak figürler. Ve ben bu insanların özellikle taraftarla iletişim konusunda Burak Başkan'ın yetersiz kaldığı, yetişemediği, o da bir insan sonuçta, başka işleri de var mutlaka. Yetişemediği noktalarda daha kompanse edici olmasını beklerdim. Yani örneğin işte mesela Işıtan Gün'ün futbol şubesinde veya işte artık her nerede görev alacaksa oraya dair düşüncelerini, projelerini, burada nasıl bir pozisyonda görev alacağını söylemesini beklerdim. Veya o pozisyonun gereği olan iş kalemlerinde yapmayı düşündüğü projelerin açıklamasını beklerdim örneğin. Şimdi bunların hiçbiri olmadı. Yani Burak Elmas en fazla proje açıklayan başkan adayı oldu şu ana kadar. Fakat bu projelerin hepsini de birlikte çok şey başaracağız Twitter hesabından ve kendi hesabından yaptı. Yani bir
Evet.
kompartmanlı bir paylaştırma olmamış gibi görünüyor en azından. Şimdilik görev dağılımı ya belli değil ya henüz
Yani o da
açıklanmadı. Fakat
paylaşımları kendisi yapmayı tercih ediyor.
evet. Ya zaten hani Burak Elmas paylaşımları kendisi yaptığı çok bariz. Çünkü o geçmişten gelen yöneticilik refleksi ve içgörüsüyle anında refleks veriyor.
Reaksiyon veriyor,
Anında
evet.
reaksiyon veriyor ve o reaksiyonlar da yine hem yönetici şeyiyle, hem yönetici ağırlığıyla, hem de bir taraftar güdüsüyle verilmiş refleksler. Yani o tonu çok
Aynen
net
öyle.
alabiliyorsunuz. Yani onu bir o şeyi bir ekip yazmıyor. O tweetleri bir ekip yazmıyor. Başkanın kendisi ağırlığını koymuş orada. Belli ki kendisi yazıyor. Hani bu taraftarla doğrudan iletişim açısından önemli. Fakat aynı zamanda başkan çok yalnız görünüyor. Onu da söyleyeyim. Yani Burak Elmas da Metin Öztürk de hatta. Yani burada iki tane en ciddi aday da gerçekten oldukça yalnız görünüyorlar şu anda. Ve bu hiçbir zaman iyiye işaret değildir, onu da söyleyeyim. Yani Galatasaray başkan kulübüdür. Evet, fakat başkanları başkan yapan da aslında arkasındaki ekiptir. Şimdi biz bu ekibi biraz
Ekiplerdir.
tanımak istiyoruz. Birkaç kişiden başka bir şey söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü yani biz araştırmacı gazeteci değiliz. Biz taraftarız. Oy kullanacak insanlar da araştırmacı gazeteci değil. Dolayısıyla bu insanların kim olduğu, ne olduğu, neci olduğu, hangi alanlarda uzman olduğu, Galatasaray'a ne gibi katkı vereceklerini kendi ağızlarından duymak çok iyi bir iletişim stratejisi olurdu. Ben açıkçası mesela başkan adaylarının hepsinin alt kademesindeki yöneticilerin, altındaki yöneticilerin bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum. Birkaç kişi hariç. Dolayısıyla her ne kadar taraftarla birebir iletişim konusunda Burak Elmas'ın popülaritesine de kimse erişemez olsa da en nihayetinde tüm başkan adaylarının taraftarla iletişimi sıkıntı görüyorum. Zaten Işın Çelebi'nin hiç yok. Eşref Hamamcıoğlu'nun işte var yok
İşte.
arası. Şimdi Burak Elmas bunların içinde açık ara en popüler figür başkan adayları içinde. Yani şu anda kendisine en yakın başkan adayından 10 kat fazla takipçisi var örneğin. Metin
Tabii
Öztürk'ün 10 bin civarı
bir günün 10
takipçisi var.
bin, Burak Elmas'ın 105 bin.
Evet, şimdi ya böyle bir durumda hitap edebileceğiniz kitle de daha genişken neden etmeyi ve ettirmeyi tercih etmezsiniz? Neden altınızdaki kişileri promote etmezsiniz ki biraz da kendi popülaritenizi kullanarak, onu bilmiyorum açıkçası. O yüzden bu iletişim konusunda evet Burak Elmas çok popüler bir figür ve sosyal medyada da şu anda en ağırlıklı görünen figür. Ancak ben yine de bu ağırlığın aslında olabilecek potansiyelinin çok altında olduğunu düşünüyorum. O yüzden de problemli görüyorum. Proje konusuna gelirsek kendisinin hatırladığım kadarıyla
Kemerburgaz'ı açıkladılar.
iki tane büyük projesi var. Biri Kemerburgaz tesisi. Onu kaldı ki Metin Öztürk de biz de yapacağız Kemerburgaz'a bir şeyler falan diyor. Yani Kemerburgaz konusu ortak. Diğeri de Galatasaray aidiyet projesi aslında.
Dönüşüm
Bu
işte, dijital
aidiyet,
dönüşüm.
dijital dönüşüm ve aidiyet meselesini nasıl değerlendirsin? Kemerburgaz tesisini gördük. İnşallah olur. Çok güzel. Ama ben yani temel atılması falan da yetmez. Şöyle bir kat falan çıkılmadan o tesiste. Ben o tesis hakkında herhangi bir övgüde bulunmam.
Yani
Aynen öyle.
Çok
Malum
gördük biz
Galatasaray
yani.
stadının yanında bir tabela var. Galatasaray basketbol çok amaçlı spor tesisi diye öyle tabela duruyor yıllardır.
Aynen. O yüzden şimdi tamam inşallah yaparsınız deyip geçiyorum açıkçası bu tesis projelerine. Fakat dijital dönüşüm ve aidiyet meselesi biraz daha önemli. Şimdi bu konuda sizler ne düşünürsünüz? Biraz da bizim aldığımız bilgiler ışığında. Sizce bu proje hayata geçirilebilir mi? Geçirilirse nasıl olur?
Öncelikle bir parantez açmak istiyorum ben. Sadece bu tesisle alakalı böldüğüm için özür dilerim. 26 ay içerisinde tamamlayacaklarını ifade ediyorlardı kendileri, yani Burak Elmas yönetimi. Yani Galatasaray'da yönetimin yani başkanlık döneminde 36 ay olduğunu düşünürsek ilk bir sene içerisinde kesinlikle temel atmaları icap ediyor. Yoksa gerçekçi bir proje olmaktan da çıkacak mı? Onu da söyleyelim. Dijital hani dönüşüm, Galatasaray'daki aidiyet projesine gelirsek abi, benim fikrim burada yani Galatasaray'ın kendi içerisinde bir nasıl diyeyim, bir marka oluşturması, yani hani nasıl diyelim, bir hani üyelik sistemi, bir taraftara yönelik kulüp, fan kulübü getirmesi bir yerde mantıklı geliyor. Bunu aslında Metin Öztürk kısmında da çok fazla konuşmuştuk açıkçası. Bir
Onun bir
ay...
benzerini, lafını böldüm de, Aziz Yıldırım yapmadı mı ya?
Ya bu hedef 1 milyon...
Üyelik vesaire dedi, işte 1 milyon üyelik vesaire. Bunu ben ona benzetiyorum biraz.
Ya biraz ona benziyor, ancak şöyle bir fark var arada. Yani burada biraz da Galatasaray taraftarının artık alttan gelen yeni nesli, hani son günlerde siyasette de çok popüler, yani son birkaç senedir çok duyuyoruz. Z kuşağı dediğimiz kesimin de yani artık aidiyetleri belli oranda nasıl diyelim sarsılabilen, yani kolay sarsılabilen, aidiyet duyması zor olan. Niye? Çünkü kendilerinden öncekiler gibi çok böyle derin efendime söyleyeyim bir tutkuyla bağlanma alışkanlıkları yok. Yani daha öncekiler evet. Buna çok fazla hani sizin neslinizi abi, yani ben sizden birkaç yaş küçüğüm, bizim neslimiz biraz daha taraftarlığa tutkundur, meftundur ama 2000 yani milenyal nesil ve sonrası bu kadar tutkun değil. Niye? Çünkü erişim çok fazla bir kere. Yani eline telefonunu aldığında, bilgisayarını açtığında, tabletine baktığında bir anda kendisini Barcelona Real Madrid maçında bulabiliyor.
Tabii.
Liverpool desteklerken bulabiliyor. Yani Liverpool'u geçtiğim İngiltere alt liginde bir takım desteklerken bulabiliyor.
Yani... Abi eğer yani çok net söyleyeyim şimdi, eğer böyle babadan, dededen, amcadan, dayıdan, hı-hı, abiden falan devralınan bir koyu taraftarlık yoksa Türkiye'de bir kişinin, bir futbol seyircisinin bir Türk takımını tutmak için bir semt aidiyeti falan da yoksa hiç
herhangi bir
yok.
Nedeni yok.
Tabii.
Hiç
tabii
hiç bataklığa bulaşmasın.
Ya, şöyle söyleyeyim ya, Wolfsburg'u tut daha iyi yani. Hani geçtim bu Liverpool'ları, PSG'leri, hı-hı, falan. Wolfsburg falan da bizden 10 kat daha iyi yönetiliyor.
Tabii
ki canım.
O yüzden hani evet böyle bir durum var. Fakat anladığım kadarıyla Burak Elmas'ın bu aidiyet projesi sadece sanal alanda işte efendim bir kart, işte bir üyelik sistemi, bir yere şifre girelim, pasaport girelim, işte login olalım, orada konuşalım, iletişelim falan gibi değil de aynı zamanda sanırım fiziksel ortak mekanların varlığıyla da desteklenecek bir şey gibi sanki.
Yani bana da öyle geliyor açıkçası. Hani çünkü şimdi bir sac ayağı düşünürsek, hani üç bacaklı bir sac ayağı var sonuçta. Hani ikisini koyduğumuzda üçüncüsü de lazım geliyor. Yani ikisiyle ayakta duracak bir şey değil bu sac ayağı. Yani mecburen de bir nasıl diyeyim, bir deneyim, bir tecrübe, bir hani aynı aidiyeti yükseltmek adına aynı mekanda bulunma, etkinlik vesaire, bunlar önemli şeyler. Yani bir kişi, yani çok böyle fanatik olmayan bir kişi stada gittiğinde o takıma olan aidiyet duygusu bir anda yükselebilir. Ya da ne bileyim, stadı geçtim, topluca o takımın taraftarları bir yerde maç izlese veya haftanın belirli günleri bir mekanda beraber vakit geçirseler, bir saat, iki saat işte içeceklerini içseler, yemeklerini yeseler, bu kulüp hakkında sohbet etseler, aidiyet seviyesi çok daha net yükselir. Neden? Çünkü o takım, o yaşam tarzı daha doğrusu kişinin rutinine girmiş olur. Yani kişi bu yaşam tarzına eklemlenmiş olur. Yani takımın da bir nasıl diyeyim, takımı olan bağlılık duygusu bu şekilde artmış olur. Öyle söyleyelim. Yani rutinine girdiği
peki,
andan itibaren aidiyet duygusu da yükseltmiş oluyor. Bence buraya burası hedefleniyor. Öyle söyleyeyim.
Peki bunların şu anda yurt satım haline yayılmış taraftar derneklerinden ne farkı var sence Okan?
Ben bunu senin yanıtlamanı açıkçası bekliyordum. Senin alanı siyasal bilimler ve toplum iklimi vesaire olduğu için senin tam uzmanlık alanına giren bir soru bu. Burada ben pas geçeceğim.
Yani, eyvallah.
Burada bir cümle daha söyleyebilir miyim abi? Yani biz
tabii,
burada
tabii.
Şöyle söyleyeyim, desteksiz bir hani teoride de bulunmuyoruz. Yani burada çok bariz bir şekilde ben birlikte çok şey başaracağız.com sitesinde yani çok bariz bir cümle var. Aslan yuvası ve seçilmiş mekanlarda Galatasaray'a özel etkinliklere giriş imkanı. Yani bu ne demek oluyor? Bir ortak mekan, ortak gündem, ortak yani bir etkinlik mevcut. Yani böyle proje var. Yani bu çok net, bariz yani ortada.
Şimdi ben aslında olaya hani alternatif bir noktadan yaklaşmak istiyorum. Şimdi bu taraftarı özel etkinlik meselesi bizim ülkede çok üzerine düşünmeyen ama aslında düşünse alıcısı olacak bir etkinlik. Yani mesela hatırlarsanız Sunderland'in bundan bir önceki yönetimi göreve geldiğinde ilk yaptıkları şey stadyum rengi atmış stadyum koltuklarını taraftarla beraber, işte burası sizin de eviniz, gelin beraber çalışalım deyip taraftarla beraber yenilemek oldu. Bu mesela kulüp aidiyetinde çok ciddi bir yükselişe sebep olmuştu şehirde, hatırlarsınız. Şimdi bu gibi etkinlikler nedense Türkiye'de çok hafife alınıyor. Yani oyuncularla ve kulüp yöneticileriyle birebir etkileşime, birebir yatay, demokratik, eşitlikçi bir etkileşime girme meselesi nedense yöneticiler tarafından çok hafifleniyor. Bizde yönetici profili daha ziyade sürekli çıksın, bir şey anlatsın, bir rota çizsin, bir şey deklare etsin, bir şey dikte etsin. Geri kalan taraftarlar da koşulsuz şartsız öyle fazla sorgu sual yapmadan onu izlesin istiyorlar. Şimdi eğer elinizde işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğmuş, hayatının en önemli bileşenlerinden bir tanesi Galatasaray olmuş, işte Metin Oktayları, daha sonrasında işte Tanjuları, Hacileri görmüş biri varsa bunu yapabilirsiniz. Fakat şunu da kabul etmek lazım ki Galatasaray'ın bu bahsettiğimiz şanlı günleri biraz geride kaldı.
Evet.
Yani Galatasaray'ın en son oynadığı futbolla taraftarını çok gururlandırdığı zaman Real Madrid'e 4 atmayı hayal ettirdiği ve 4-4 diye tezahürat yaptırdığı sezon. Yıl kaç? 2013 galiba.
2013 Nisan
galiba.
Şimdi 2013'ten bu yana geçmiş 8 sene. 2013'te 10 yaşında olan ve öyle pek de futboldan anlamayan, ne izlediğini de çok da bilmeyen bir çocuk bugün 18 yaşında tam olarak sizin hitap etmeye çalıştığınız kitle. Fakat bu kitleye sunabileceğiniz bir şey yok.
Evet.
Yani ne işte, ya şu adam, 18 yaşındaki adam bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray'ı anlayamıyor. Çünkü henüz ona bir şey kalmamış.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bu bana kalırsa söz konusu aidiyet projesinin başarıya ulaşmasının tek yolu bu işte Galatasaray'a özel belirlenmiş mekanlarda özel etkinliklerin taraftar futbolcu, taraftar yönetici, taraftar teknik ekip birleşmesine ve buluşmasına meydan verecek şekilde doldurulması. Ki ancak ve ancak taraftar derneğinden de bu şekilde ayrılmışsınız. Yoksa işte biz buraya gidelim, burada Galatasaray'ın maçı gösteriliyor. Herkes de zaten Galatasaraylı, biz de işte küfür, kabir, bağır çağır beraber maç izleyip aynı gole sevinip aynı gole üzülelim diyorsanız hiç uğraşmayın abi taraftar dernekleriyle. Oralar zaten bir şekilde kendi yolunu buluyor. Milleti de ekmeğinden etmeyin. Oradan da iyi kötü işte çay satarak, tost satarak falan kazanan insanlar var. Ha yok diyorsanız ki ben her ilde en az bir, büyük ilçelerde işte nüfusu 50 bini geçen ilçelerde de olmak üzere en az bir tane lokal açacağım. Buraya icabında Galatasaray futbolcuları gelecek. Buraya icabında yönetim oturup bir strateji belirleyecek. Taraftarın fikrini soracak. Onların fikrine değer verildiğini gösterecek. Ben işte efendime söyleyeyim Bursalı biriyim. Hani şimdi Ankara'da yaşıyorum ama işte Bursa'ya Fatih Terim gelecek ve ben Fatih Terim'le birebir konuşma imkanı, onu düşüncelerimi anlatma imkanı bulabileceğim deyip herkes de buna ikna edebiliyorsanız o zaman olur.
Tabii.
Ama bunu yapamıyorsanız hiç kasmayın abi. Hiç kasmayın çünkü bunu kim, bunun alıcısı olmaz yani. Özellikle genç ekip bunu almaz abi. Genç ekibi ya iletişim ve eşitlik vereceksiniz ya da onların üzerindeki hiyerarşik konumunuz işte ben başkanım, Galatasaray hepinizden büyük, sizden de daha büyük, ben de sizden hepinizden daha büyüğüm, eşitler arası birinciyim demeye devam ediyorsanız bunu devam demeye devam edebilirsiniz. Türkiye bunu kaldırır. Severiz otoriteyi çünkü genel olarak ama Z kuşağı sevmiyor. Eğer bunu yapıyorsanız bu sözlerinizin içini çeşitli başarılarla ve zaferlerle doldurmanız gerekir. Eğer hem biz çok iyiyiz, hem biz çok iyiyiz, hem çok büyüğüz. Ama aynı zamanda da işte federasyona karşı takımı savunamıyoruz, üstüne takıma fon da bulamıyoruz, transfer bile yapamıyoruz derseniz kusura bakmayın kimse sizi ciddiye almaz. Yani aslında bu biraz iki tarafı keskin bıçak, biraz riskli bir proje. Tutarsa büyük tutar ama tutmazsa da ciddi anlamda bir kredibilite kaybı getirir taraftar nezdinde size. Benim değerlendirmelerim bu şekilde. Sen ne diyorsun Okan?
Şimdi okulda şey olur ya, böyle oturursun, dersi dinlemezsin. Öğretmene tam sana der, evladım ne düşünüyorsun? Sen de dersin arkadaşlarıma katılıyorum. Aynen o hesap, arkadaşıma katılıyorum.
Eyvallah.
Çünkü bu benim hiçbir şekilde ilgi alanıma girmiyor.
Peki ya, o zaman...
Ben şurada bir şey daha söylemek istiyorum abi. Yani senin dediğin destekler bir şey. Yani sen dedin ya 2013 yılında 10 yaşında olan çocuk bugün 18 yaşında. Hani ona bir şey vermek gerekiyor. Yani
Ya o çocuğa ne verdik? O çocuğa bu sene futbolda şampiyonluğu kaçırmayı verdik. Erkek basketbolda da son hafta ligde kalmayı verdik. Bu çocuk neden Galatasaray'ı tutsun? Bitti.
Ya bu
Bu
yani
bitti.
şunu geçtim, ülkedeki genel futbol ortamı bu yaş grubuna, hani biz biraz daha alışığız yani, daha önceki birçok olaya, büyük skandala vesaire, ama yani bizden daha küçüklere, işte bu Z kuşağı dediğimiz kesimlere, yani 5-10 dakikalık, belki bir günlük şamata, gırgır ve kaostan başka bir şey satmıyor ve bu da çok çabuk tüketilen bir şey. Yani bir oyuncak gibi kenara fırlatıp atılabilecek kadar değersizleşiyor, öyle söyleyeyim. Yani bu kadar değersizleşen bir ortamda da yani bunu devam ettirerek, yani aynı yemeği aynı kişinin önüne koyup illa bundan yiyeceksin demek, yani çok mantıklı değil. Evet, burada hani bir risk alınıyor, Semih abinin dediği gibi. Tutarsa çok büyük tutar, tutmazsa da
Çok büyük patlak.
çok büyük patlar. Yani benim de demek istediğim bu.
Peki, şimdi programı kapatırken son bir henüz kesinleşmemiş ancak Galatasaray başkanlık seçimine etki etmesi çok olası bir ihtimalden bahsetmek istiyorum.
On...
Şimdi bizim başkanlık seçiminde
Evet, onu
favorimiz
geçtim.
Burak Elmas. İkinci favorimiz de ne diyelim, plase mi diyelim işte, plasemiz
Evet.
de Metin Öztürk'tü. Fakat bugün kulislere Can Tongo üzerinden gördüm ben de. Bir haber düştü. O da bir biçimde, nasıl olacaksa bilmiyorum ama herhalde verilen listelerin iptali ve tekrar bir liste verme süresinin devreye alınmasıyla gerçekleşecek bir şey. Abdurrahim Albayrak'ın bir adaylık ya da işte Abdurrahim Albayrak'ın içinde olduğu bir listenin daha çıkabileceği bilgisi ortamlara düştü. Şimdi biz bunu Abdurrahim Albayrak'ın başkan adaylığı üzerinden değerlendirelim. Çünkü başka hiçbir isim geçmiyor şu anda Abdurrahim Albayrak'tan başka. Beşinci başkan adayı veya listesine dair. Abdurrahim Albayrak'ın içinde bulunduğu ya da başkanlığını yaptığı bir listenin söz konusu seçimde başarı şansı, bu seçimi etkileme ya da seçimi kazanma şansı sizce nedir arkadaşlar? Okan.
Abdurrahim Albayrak bugün herhangi bir listeye koysan seçimi değiştirebilecek çok değerli bir aktör. Yani Abdurrahim Albayrak'ın bulunduğu bir listenin kafadan 1.000 oyu vardır mesela. Tek
Peki
başına
biz bu
seçim
seçimde
kazandırır.
kaç bin oy kullanılmasını bekliyoruz? Yani sizce mesela kaç oy alan aday seçilecek?
Yani 2600-2700'ün üstünü bekliyorum ben. Seçilecek kişinin alacağı oy olarak.
O zaman aslında 1.000 oy neredeyse en baş aday yapıyor.
Tabii ki yani Abdurrahim olarak aday olursa bir şekilde girerse Işın Çelebi'den de Eşref Hamamcıoğlu'ndan da önde olur. Ha burada bir şey
Peki,
var.
evet.
Ne var burada? Son dönemki son içinde bulunduğu dönemin son aylarında ki imajı pek olumlu değil. Ama bunu da ortadan silebilecek donelere kendisi sahip. Bugün çoğu Galatasaray taraftarının yani tamamına yakının sevdiği, saydığı bir figür.
Ya bu imajı
Nasıl
zedeledi. Bu imajı
bir
zedeledi
ya
biraz da.
zedeledi ama çok büyük bir darbe aldığını düşünmüyorum yani. Bugün Abdurrahim Albayrak herkesin sevdiği insanı yani yolda görsen fotoğraf çekilir bir derdini anlatırsın. Yani ama hani ortaya nasıl bir liste çıkar, hangi koşullarda olur onu bilemiyoruz. Tek başına önemli bir figür ama çıkaracağı listede önemli ve hani olacak mı olmayacak mı henüz belli değil. O yüzden çok da yorum yapamıyorum.
Furkan sen ne diyorsun?
Ben burada öncelikle ufak bir parantez daha açmak istiyorum. Yani bu işin hukuki niteliğine değinmek istiyorum. Yani TÜZ'ün 33. maddesi yani 33. maddesinden itibaren işte daha doğrusu ikinci kısmında seçimle alakalı maddelerde yani 18 gün öncesine kadar kulübün yani kulüp başkanlığına aday olmak isteyen kişilerin listelerinin verilmesi gerekiyor. Bununla alakalı ve şimdi pandemiden dolayı da pandemiden dolayı da genelge sebebiyle kongreler ertelendiği için iş Haziran ayına kalıyor. Ve burada şöyle bir boşluk oluşuyor. Bu boşlukta dolduruluyor maalesef bir yerde, öyle söyleyeyim. Yani ilk seçim günü Haziran ayında ki herhangi bir gün olacağı için, ya bu muhtemelen Haziran'ın ortasından bahsediliyor bununla alakalı tarihlerde. 19 Haziran deniyor. Yani Haziran'ın başına kadar yaklaşık bir 2 haftalık bir süre mevcut, öyle söyleyeyim. Yeni bir aday olmak isteyen kişi için. Abdülhamit
Dolayısıyla aslında yeni bir bugün Galatasaray seçimi 19 Haziran'ına tarihlenmiş olsa hala liste teslim etmek mümkün.
Tabii
Doğru
tabii
mu?
tabii. Yani şu anda mümkün. Yani ilk seçim günü, çünkü tüzükteki maddede çok net bariz diyor ki, yani Mayıs ayının ikinci haftasında, hafta sonuna gelen günde yapılır diyor. Ama maalesef Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır diyor, 3 yılda bir. Ama böyle bir şey şu anda mümkün değil. İlk seçim günü yönetim tarafından, mecburen yönetim kurulu tarafından bir karar alınarak belirlenecek. Ve ona göre bir seçim takvimi tekrardan oluşturulacak. Ama hani bu mevcut adayların seçim takvimine bir etkisi yok. Hani adaylar tabii ki de kendi listelerini değiştirebilirler, girişler, çıkışlar olabilir, ama yeni adaylara da şu anda kapı açık hukuki manada. Abdurrahim Albayrak özelinde gelirsek, ben Okan abiden burada biraz ayrılıyorum. Abdurrahim Albayrak son özellikle 2 yılda çok fazla zedeledi kendi imajını. Hani işte Florya'da futbolcularla sürekli yatıp kalkan, işte herkesin derdine derman olan Abdurrahim Albayrak profili herkesin çok sevdiği bir profildi. Ama Abdurrahim Albayrak ne zaman transfer görüşmesine gitti, ne zaman üçüncü şahıslarla ilişki kurdu, yani bir oyuncu satışında veya ne bileyim bir yerde kulübü temsil etme konusunda, her zaman çok başarısız oldu. Yani yani çok basit bir örnek vereyim. Hepimiz görmüşüzdür. 2019 yazında bir FaceTime videosu düştü internete. Yani nasıl diyeyim? İngilizce konuşan birisi işte Enbayacak dedim, adını sayıklayarak Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Abdurrahim Albayrak Türkçe cevap verdi. 15 milyon euro dedi, kapattı. Yani bu bir kurumsal iletişim değil yani. Hani bir video daha var, o küfür içeriyor ama o biraz tartışmalı bir şey. Yani orada Abdurrahim Albayrak'a suç bulmak pek mümkün gözükmüyor. Yani mantıklı da değil. Yani orada adama direkt küfür eden birisi var. Ama yani seni günün bir vakti arayıp da yani Cagne kaç para diyene de yani 15 milyon euro demezsin. Yani bir kere. Yani Dubai'lere kadar gidip de işte bizi çok iyi ağırladılar, bizi çok iyi karşıladılar. İşte Monaco'lara gidip işte Falcao ile sadece fotoğraf çektirip dönüp hiçbir şey dememek. Yani bunlar pek affedilir şeyler değil. Federasyonla olan sıkıntıların giderilmesi hususunda da gerçekten büyük bence bir başarısızlığa uğradı. Yani sadece Ankaragücü maçından sonra çıkıp adalet istiyoruz, adalet diye bağırmak, bunun altını dolduramak. Yani podcast'ın
Tabii
başında da
yani.
söyledik. Sınıf başkanlığı bile kaybettirir. İmaj zedeler. Bence çok zedeledi taraftarın. Bu Abdurrahim Albayrak'ı çok sevdiğini düşünmüyorum. Yani icraat yapacak, transfer yapacak, oyuncu getirecek. Çünkü başkan dediğiniz kişi yani bunlarla bizzat ilgilenir bir yerde. Hani buna bir şekilde dahil olur. Yani Galatasaray'da zannetmiyorum ki başkanın dahil olmadığı bir transfer görüşmesi olsun, bir müzakere olsun. Tamamen profesyoneller eliyle yönetilmediği sürece öyle bir şey mümkün değil. Abdurrahim Albayrak da yani doğası gereği yani kendisi 20 senedir yöneticilik yapıyor Galatasaray'da aralıklarla. Yani hiçbir zaman bunun dışında kalmayacaktır. Bu Abdurrahim Albayrak'ı pek seven yok, öyle söyleyeyim. Daha doğrusu çok sevenini kaybetti. Böyle yapmaya devam ederse hiç seveni kalmayana kadar devam edecek gibi gözüküyor, ama eski Abdurrahim Albayrak benim için çok hoş ve hatırlanması gereken, kulübe emek vermiş bir insan olarak kalacak. Yani bunu da inkar etmek mümkün değil.
O zaman ben de görüşlerimi söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir noktaya parmak bastın. Abdurrahim Albayrak işte transfer için gitti, alamadı, bizi çok iyi ağırladılar falan mevzuları. Şimdi öncelikle şunu bir netleştirmemiz lazım. Galatasaray güçsüz başkanlardan çok çekti.
Evet.
Özellikle Faruk Süren sonrasının neredeyse Ünal Aysal'a kadar sportif olarak Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldığımız, futbol şubesinde Fenerbahçe çok ezildiğimiz, şampiyonluk sayısı olarak değil ama sahada gerçekten Fenerbahçe'den en çok çekindiğimiz dönem 2000-2010 arasıdır. Hı hı. Ve bu arada da Galatasaray'ı tanımlayan şeyler hep güçsüz başkanlardı.
Evet.
Özhan Can Aydın'ın meşhur bir Flavio Conceição hikayesi vardır. Bilirsiniz, hı hı, işte Real Madrid başkanını 2 saat yağmurda beklemiş Conceição'yu almak için. Dünya kadar da para bayılıp o vasıfsız Conceição'yu almıştı. Hı hı. Şimdi bu hikayelerle büyüdüğü için Galatasaray taraftarı ve işte Galatasaray Kongresi'de bu hikayelerle yoğrulduğu için Adnan Polat gibi normalde bence Galatasaray başkanlığına, Galatasaray başkanı olmak için hiç güven vermeyen, Galatasaray başkanı olmak için gerekli hiçbir bir takım yöneticilik pratiklerini kendisinde barındırmayan Fikret Orman ekolü diyorum ben ona, böyle hani kurnaz anlık reaksiyoner başkan ekolü, böyle bir planı yok. Anlık böyle fırsatları değerlendirme üzerinden giden bir başkanlıktır. Böyle işte sen UEFA Kupası'nda Hamburg'la tur mücadelesi oynayacakken Fernando Meira'yı iyi para verdiler diye satan falan, böyle büyük çok büyük skandallar bunlar yani. Ama sırf söylediğinin arkasında durup onu yerine getirebildiği için güçlü başkan, atak başkan, işte sessiz olmayan, bizi ezdirmeyen, o Galatasaray'la sahip çıkan başkan ekolünün bir temsilcisi olarak görünüp Adnan Polat başkan seçildi Galatasaray'a ve ondan sonra yaşananları hepimiz biliyoruz. Evet. Kendi stadında taraftarına atar gider yaptırmış bir adam yani Adnan Polat şimdi baktığınız zaman.
Doğru.
O yüzden hani bir kere Abdurrahim Albayrak'ın bu işte gittik patoyu, işte bizi çok güzel ağırladılar veya işte adalet istiyoruz deyip o adaleti alamaması falan. Yani eğer Ankara Gücü maçından sonra biz adalet istiyoruz deyip o saatten sonra Galatasaray'ın maçları gerçekten adil bir şekilde yönetilseydi, ki son 5-6 hafta gerçekten adil yönetildi, gördük sonuçları. Evet. 6'da 6 galibiyet. Bak Mete Kalkavan'dan da Cüneyt Çakır'dan da çok çekindik ama Allah var, son maçlarımızı çok iyi yönettiler. Zaten sene boyunca öyle yönetilseydi Galatasaray'ın maçları hiç problem olmazdı yani. Ama Ankara Gücü maçından sonra alamadın sen o adaleti. Kim aldı o adaleti biliyor musun? Taraftar aldı. Her maçın hakemi açıklandığında dedi ki gözümüz üzerinizde akıllı olun. Bak bunu yanınıza koymayız. Galatasaray taraftar sizden davacı olur öbür tarafta. İcabında hakkımızı helal etmeyiz. Herkes dikkat edin, hak yemeyin, hukuk yemeyin dediler. Ve gerçekten de son 5-6 hafta bizim maçları yönetildi. Ama bu bir yönetici başarısı değildi. Yine taraftar kulübüne sahip çıktı. Yani Abdurrahim Albayrak o güçlü, kudretli, işte Galatasaray Başkanı konuşuyorsa bunun sonuçları olur. Galatasaray Başkanı bir oyuncuyu almaya giderse alır şeyinden aykırı bir profil çizdi. Bu profilden aykırı bir profil çizdi. Dolayısıyla ben de Abdurrahim Albayrak'ın imajının çok ciddi tahribata uğradığı, daha da kötüsü bu yönetim adına en fazla ortada görünen ve konuşan yönetici olarak söz konusu yönetimin bütün günahlarının, evet, ihalesinin de bir biçimde Abdurrahim Albayrak'la ilişkilendirildiğini düşünüyorum. Ve bunun da Abdurrahim Albayrak imajına çok ciddi bir tahribata yol açtığını düşünüyorum. Fakat şuraya bir şerh koymadan edemeyeceğim. Şimdi hani hep şunu diyoruz ya, Abdurrahim Albayrak girerse kazanır mı başkanlığa ya da onun olduğu bir yönetim? Şuraya bir şey koymak lazım bence. Şuraya bir mi koymak lazım. O da şu: söz konusu listelere girmeyen çok fazla kudretli eski Galatasaray yöneticisi var açıkta.
Evet.
Ve bu da ne olursa olsun, hani olacağından değil, ben olacağını düşünmüyorum ama bir biçimde bu isimlerin önemli bir kısmının bir şekilde bir listede bir araya getirilmesi, bir anda yönetimin ortak listesi, camianın ortak listesi unvanını o titri üzerine alabilir ve bunun etkisi çok büyük olur kanaatindeyim. Yani deminden beri ismi dönen yöneticiler var, eski yöneticiler var. Burada işte Haldun Sütüner gibi. Onlardan şöyle birkaç tane gerçekten kudretli figürü yanına çekmeyi başarabilirse Abdurrahim Albayrak bence gerçekten bir anda favori konuma geçer. Ama şu saatten sonra Abdurrahim Albayrak ancak bence güçlü liste kurtarır. Onu da söyleyeyim. Evet. Çok güçlü bir liste kurtarır ama.
Kesinlikle.
Ben o kadar yani da...
Bunun dışında hiçbir ihtimalde ben Abdurrahim Albayrak'ın yani başkanlığa ciddi bir aday olacağını düşünmüyorum. Yani bu değil ki 50 oyda kalır, 100 oyda kalır. Hayır. Abdurrahim Albayrak'ın kemik oyu vardır ama ben bunun 1000 civarında olamayacağını düşünüyorum. Işın Çelebi gibi bir listeyle çıkarsa.
Evet.
Hani Işın Çelebi listesinden de beklentiler büyüktü. O liste de çok şişirildi. O liste o kadar şişirildiği için de ortaya çıkar çıkmaz çok gömüldü. Çünkü beklentilerin en uzağına düşen liste oydu.
Tabii
Bu
tabii.
kısmı atlamamak lazım. Evet, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Ben ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Daha doğrusu iki şey. Gerçi yayının başında da bahsettik. Yani Burak Elmas'ın projeleri açısından. Galatasaray'la alakalı herhalde yani bir NEF sponsor olarak Erden Timur'u arkasına almış. Onu da tekrardan hatırlatmakta fayda var projeleri
Çok
açısından yani.
başarılı hamle.
Evet yani NEF gibi bir marka. Yani Emre Akbaba'yı yani şirketin kasasından para verip alan kişi. Yani Erden Timur o kadar. Hasta Galatasaraylı. Euro Cup finalinde tribündeyken fotoğrafları çıktı zaten. Bayağı hasta Galatasaraylı. Yani bu insanları değerlendirmek işte diyoruz ya Galatasaray'ın insan kaynağı. Yani bu insanları değerlendirmek oldukça önemli. İkincisi ben burada bir tahmin almak istiyorum. Yani bunu söylemek istiyordum. Sizce seçimin baremi ne olur? Yani ben öyle söyleyeyim. Yani 4800 kişi oy kullanmış 2018 Mayıs'taki seçimde. Yani ben bunun biraz aşağı düşeceğini düşünüyorum. Yani pandemiden dolayı da bazı seyahat yasakları vesaire olduğundan dolayı. Kendi tahminimi sorarsanız yani 1800 civarında oyla bile bir Galatasaray başkanı görebiliriz bence. Bu kadar aday varken. Semih abi senin tahmin?
Okan söylesin, ben son söyleyip kapatayım.
Peki.
Ya ben daha çok genç nüfusun yani genç üyelerin katılacağını düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha fazla olacaktır bence. Yani 1800'ün üstüne çıkar.
1800 peki abi.
Toplam katılım mı, başkan seçilen adayın oyu mu?
Bence seçilen adayın
Seçilen aday.
oyu. Aha, seçilen adayın oyu.
Yani açıkçası benim tahminim şu yönde. Şimdi seçimlere oy verme ehliyetine sahip kişiler arasından bu seçimlere katılma oranı birkaç durumda yükselir. Bunu genel seçimlerden biliyoruz. O da şu: bir, çok büyük kriz dönemlerinde bu krizin çözülmesinin bir ortağı, bu krize getirilecek çözümün bir ortağı gibi hissetmek isteyen kitleler ellerindeki tek enstrüman olan oy kullanma yoluna giderler. Yani bu dünya tarihine de bakın, çeşitli ülkelere de bakın. Her ülkenin kendi seçmenlerinin genel bir katılım ortalaması vardır. Mesela Amerika'da daha düşüktür efendim, işte Türkiye'de daha yüksektir görece falan. Fakat yine de her ülke kriz dönemlerinde kendi ortalamasının üzerine çıkar o seçime katılımda. İkincisi de şudur: çok ciddi kutuplaşma dönemlerinde bu oy kullanma oranları yükseğe çıkar. Çünkü herkes kendi kitlesini mobilize eder, kendi kitlesini sandığa götürmeye çalışır ve politik vakum çok güçlü olur. Yani yeni hiçbir şey çıkamaz, alternatif hiçbir ses duyulmaz. Var olan kutuplar bir biçimde bir denge oyunun içerisinde kendini bulur. Bunu da zaten Türkiye'den biliyor olmalıyız. Şimdi Galatasaray'ın durumu birinci duruma çok uyuyor. Yani Galatasaray'da ciddi bir yönetim krizi var. Galatasaray'da ciddi bir sportif kriz kapıda. Fatih Terim'in durumu belli değil. Futbol takımının durumu belli değil. Basketbol takımının durumu belli değil. Gerçekten bu işler bir biçimde arka arkaya çok iyi çözülmezse seneye çok ciddi rezaletler bizi bekliyor sportif alanda. Bu bariz. Dolayısıyla ben yaşlı adayların da, genç adayların da, ama özellikle genç aday diyorum, oy verecek üyelerin de bu sorumluluk bilincini üzerinde hissedip sandığa geleceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla pandeminin olumsuz etkisine rağmen ben yine de 4000'in altına düşeceğini zannetmiyorum oy kullanmanın. Toplam kullanan oy. Bu da Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi'ye ciddi oylar çıkmayacağını düşünürsek aslında 3500-3300 civarı oyun iki aday arasında paylaşılacağı anlamına geliyor. Bu noktada gerçekten 1750-1800 barajı çok ciddi görünüyor. Çünkü yalnızca bir aday aşabilecek gibi bu gidişatta. Abdurrahim Albayrak aday olursa bu sefer yine 1500-1400 barajı kritik
Tabii.
olacaktır. Ve ben şu gidişatlara bakılırsa, listelerde çok ciddi bir değişim olmadığı sürece Burak Elmas'ın ipi önde göğüsleyeceğini düşünüyorum. Ama daha tabii bu köprünün altından çok sular akabilir. Hı-hı. Bir sonraki Tau Tematik, Galatasaray Başkanlığı için ayrılacak Tau Tematik yayını seçim günü ya da seçimden bir gün önce yapılacak. O zaman elimizde daha sağlıklı veriler olacağını düşünüyorum.
Evet. Teşekkür ederim abi katılımınız için.
Ben de teşekkür ederim beyler.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzına sağlık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dinleyenlere de iyi dinlemeler diliyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.